Hayırlı sabahlar. Bugünkü yayınımıza başlıyoruz inşallah. Gülşah, Ceylan, Ebru, Didem ve Aylin'le birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Damla hocam, sen de hoş geldin.
Hoş bulduk.
Bugün Bongo isimli antilop türüyle başlayalım resimleriyle inşallah. Bongolar tropikal ormanlarda yaşıyorlar. En büyük orman antilopu türü bu. Yavrusu da çok sevimli. Yerden omuz yüksekliği 1.2 metre kadar. Boyları da 3 metre ortalama. Kahverengi postu var ve üzerindeki beyaz çizgiler gördüğünüz kamufle olmasını sağlıyor. Bongoların büyük kulakları var. Bu sayede duyuşları da çok keskin oluyor.
Çizgileri ve renkleri sayesinde de ormanda birbirlerini ayırt edebiliyorlar bongolar. Ürkek oluyor bu hayvanlar. Bayağı ürkekler. Bir şeyden ürkünce hemen kaçmaya başlıyorlar. Saklanıyorlar. Kendini gizleyecek mekanlar arıyorlar. Bayağı tetikte oluyorlar sürekli. Durumu kontrol etmek için etrafına bakınıyorlar. Anneler de yavrularıyla çok fazla yüksek olmayan bir sesle iletişim kuruyorlar. Bongolar bir de tuza bayağı ihtiyaç duyuyorlar. Bu yüzden düzenli olarak tuz kayalarını ziyaret ediyor bu hayvanlar. Bazen yıldırım düşüp de ağaçlar kömür haline geldiğinde onları yaladıkları da görülmüş. Bunu tam olarak neyi yaptıkları bilemiyor fakat mineral ihtiyaçları için yaptığını tahmin ediyor insanlar bunların. Maşallah.
Ama kamufle olmak için çok şahane değil mi? Tüyleri,
evet.
Maşallah.
Bayağı sevimli.
Ufaklaşma. Yani tuza ihtiyacı çok tuza ihtiyacı olduğunu bilip de tuz kayalarını ziyaret etmesi falan da bayağı sevimli yani. Evet. Allah onu da akıllı yaratmış. Maşallah. Maşallah.
Gülşah hocam, tuz hakkında da biraz bilgi verir
misin?
Evet. O zaman
çok iyi olur. Tuz bildiğiniz gibi canlılık için de çok önemli. Sodyum kloral olarak, kimyasal olarak ifade edecek olursak bu kaya tuzlarında veya deniz suyundan elde edilebiliyor biliyorsunuz. Resimler de vardı aslında. Varsa gösterebiliriz. Bakın gördüğümüz gibi birkaç resim daha gösterebilirsek.
Tuz yatakları.
Evet. İyonik tuzlar grubuna bağlı olan kimyasal bileşik. Tuz biliyorsunuz tat vermesi dışında yiyecekleri, etleri de bozulmaktan koruyor aynı zamanda. Tuzun rengi beyaz, açık pembe veya açık gri olabiliyor. Vücutta çok önemli bir su dengesi sağlaması açısından çok önemli bir görevi var. Tuzun içinde sodyum var. Sodyum da biliyorsunuz sinir sisteminin elektrik iletiminde görev alıyor. Sağlıklı yaşam için çok önemli. Fakat tabii ki tuzun fazlası da zararlı, tansiyon çıkması neden oluyor bildiğiniz gibi.
Geçen yıl 270 milyon ton yaklaşık tuz üretildiği hesap edilmiş.
Maşallah.
Allah çok bol, bu kadar çok ihtiyaç olan önemli bir madde olduğu için Allah çok bol hizmetimize vermiş maşallah. En çok Çin'de, Amerika'da, Almanya'da, Hindistan'da ve Kanada'da üretiliyor.
Maşallah. Tuzun, hepsinin, her tuzun farklı tatları oluyor. Ve tadı mineral oranına göre de değişiyor. Fakat işlenmemiş deniz tuzu genelde kullanılmıyor. Magnezyum ve kalsiyum içeriğinden dolayı acı oluyor ve çok nadir tüketiliyor. Araştırmalara göre de işlenmemiş deniz ve kaya tuzları yeterli iyot içermiyor. Ve bu da iyot eksikliğinden kaynaklanan hastalıkların önlenmesinin önüne geçiyor. İyot eksikliği hastalıkları günümüzde 2 milyar insanı etkiliyor araştırmalara göre. Bunlardan başlısı zeka geriliği sebep olduğu hastalıklardan biri. Bunun dışında da çeşitli tiroid hastalıklarına, kuatra, kretinizm gibi hastalıklara, miksodem gibi hastalıklara neden oluyor.
İşlenmemiş tuzlarda cilt sağlığı ile ilgili de bilgi vardı. Sen mi verecektin Ebru hocam? Size ben şey anlatayım. Çok fazla veya çok az tuz tüketme kas kramplarını ve baş dönmesini, bir de su elektrolit dengesizliğine sebep oluyor. Bu çok önemli rahatsızlıklar bunların her biri. Elektrolit seviyesi biliyorsunuz kalp fonksiyonlarını, sinir sistemi fonksiyonlarını ve oksijen taşınmasını, asit baz dengesini sağlıyor. Vücutta çok önemli özelliği var. Fakat tuzun az veya çok tüketilmesinde de işte bu dengede bozukluk oluyor ve çeşitli hastalıklara sebep oluyor. Özellikle disotonomi hastalığı sinir sisteminin işleyiş bozukluğundan kaynaklanan bir rahatsızlık. Normalde sadece sofrada kullandığımız tuz olarak düşünüyoruz ama aslında vücutta çok çok önemli etkisi var.
Tabii. Maşallah. Evet, işlenmemiş tuzların cilt sağlığı ile ilgili deniz tuzu bazı banyo ürünlerinde de kullanılıyor. Aynı zamanda kağıt yapımında, tekstil boyamada ve deterjan yapımında da kullanılıyor. Sofra tuzu da rafine edilmiş tuz. Bunun %98'i sodyum kloridinden oluşuyor. Geri kalanında magnezyum karbonat ve sodyum silikoaminat içeriyor. Fakat bu maddeler de tuzun topraklaşmasını önlüyor.
Bu su elektrolit dengesizliği ölüme kadar yol açabilecek bozukluklara sebep olabiliyor insan vücudunda.
Evet, hatta yanlışlıkla çocuklarının yemeğine şeker yerine tuz koyan annelerin de bazen çocukların öldüğü görülüyor. Çok fazla tuz tüketmek çünkü ölüme neden olabiliyor. Sol ventriküler hipertrofisi diye bir hastalık var. Bir kalp rahatsızlığı. İskemi yüzünden bu ölüme neden oluyor. çok az tuz tüketmek de yani hem tansiyonu çok düşürüyor, çok tuz tüketmek yani aşırı derecede olmasa da o da tansiyonu yükseltiyor. O kadar iyi bir şey değil ama tuzun bu kadar yönlü bir şekilde insanı etki etmesi de çok değişik yani maşallah.
Maşallah. Evet maşallah. Bir tuz kristalleriyle ilgili bir resmimiz vardı, ona bakabilirsek. Şimdi oktahedron şeklinde bu şey tuz iyonları, klorit iyonları daha büyük ve onlar köşelerde bulunuyor. Sodyum iyonları da daha küçük. Onlar da aralardaki boşlukları dolduruyorlar. Bu şekilde mükemmel bir kristal oluşmuş oluyor.
Maşallah.
Maşallah.
Tuz normalde sodyum ve klordan oluşuyor biliyorsunuz. Ama sodyum biliyorsunuz patlayıcı, klor da zehirli bir madde. Yani bu ikisinin birleşiminden bir tuzun yani sofrada kullandığımız lezzet veren, sağlığa fayda veren, vücut için ihtiyaç olan bir maddenin oluşması başlı başına zaten çok büyük bir mucize. Şimdi tuzun moleküler özelliklerine bakacak olursak biliyorsunuz katı maddelerin çok olağanüstü bir kristal yapısı vardır. Tuz kristalinde bu çok iyi, çok daha güzel görülebilir. Katı maddelerin o kristal yapısında yani tuzun o moleküler yapısında çok muntazam bir düzen vardır, bir düzenlik vardır. Burada molekül yapısını görüyorsunuz. Burada üç boyutlu bir yapı var. Şimdi biz tabii çok büyütülmüş halini görüyoruz. Fakat burada sodyum ve klor iyonları birbirine çok düzenli şekilde bağlanmış durumdalar. Kimyasal bağlar birbirlerine müthiş düzenli. Ama bu düzen teşekkürler resim için. Bu müthiş düzende şöyle diyelim her 3 santimetrenin 100 milyonda biri kadarlık bir yerde çok düzenli bir ilerleme gidiyor. Yani her molekül birbirine o kadar 3 boyutlu ve 60 derecelik açılarla bağlı ki o düzen hiçbir zaman birbirini kaybetmiyor. İşte tuz kristalinin ve diğer mükemmel şekildeki katı kristallerin özelliği budur. Kristaller müthiş bir düzene sahip. Bakın moleküler düzeyde bir görüntü fakat müthiş düzende yaratılıyor. Mesela tuzu bir yemek içinde erittiğinizde bu sıvı hale gelir ve yani kendi molekül yapısını yitirir. Fakat daha sonradan bu katı halini kazandığında yine aynı üç boyutlu bu muhteşem kristal yapısına geri sahip olur. Allah'ın sanatıdır bu. Oradaki moleküller, oradaki her bir iyon birbirine 60 derecelik o muazzam açılarla hiçbir şekilde bir açı farkı göstermeden yani bir 61 açı yapmadan müthiş bir düzende birleşirler. Kristalin özelliği budur. Allah sanatını gösterir. Maşallah.
Maşallah. Tuzun çok önemli özelliklerinden bir tanesi de alüminyum, berilyum. Bakır, çelik ve vanadyum üretiminde de hayati rol oynaması. Maşallah.
Şimdi her gün çok önemli bu. Bütün verdiğimiz bilgiler. Sen bir şey söylesen.
O kadar.
Önemli bilgiler. Fakat burada şunun üzerinde durmak istiyorum. Biz şimdi her gün genelde etrafımızda pek rastlamadığımız veya dünyanın çeşitli yerlerinde olan bir canlıyı gösteriyoruz ve onun bilgilerini bakıyoruz. Bu çok önemli iman hakikatleri çünkü bizim gözümüzle görmediğimiz yerlerde ve hatta varlığından bile haberimiz olmayan Allah'ın yarattığı birçok iman hakikati var. Yani bunlar hakkında bilgi edinmek yine Allah'ın varlığını, büyüklüğünü ve birliğini fark edebilmesi için insanların ve bizim de imanımızın artması için çok önemli. Ama bunun dışında da her gün gözümüzle her çevirdiğimizde her yerde görebileceğimiz hatta evimizin artık sofralarımıza kadar bize elimizin altında olan ve bütün evlerde yani insanların tamamının evine gittiğimizde bulabileceğimiz kadar alıştığımız şeyleri de anlatıyoruz. İman evet. Hakikatlerini mesela evet. Elma, portakal, işte çiçek türleri, gül, evet. Tuz gibi. Burada da amacımız şu Allah'ın bize yarattığı, nimet olarak yarattığı her gün elimizin altında olan kolaylıkla ulaşabildiğimiz fakat belki de üzerinde hiç düşünmediğimiz birçok kişinin hiç düşünmediği ve eksikliğinde hayatımızda ne kadar önemli bir boşluk oluşturabilecek fakat varlığında da ne kadar önemli hem sağlığımıza hem nimet olarak hem göz zevkimize birçok açıda bize nimet olarak sunulmuş Allah'ın nimetleri bunlar. Evet. Yani bunlar çok önemli iman hakikatleri. O yüzden herkesi düşünmeye teşvik etmek için evet. İnşallah.
Bir de şimdi bunları anlattığımızda mesela tuzla ilgili çok belki de kimsenin bilmediği detaylar verdik. Moleküler yapısını inceledik. Moleküler yapısına baktığımızda sodyum ve klorürün muhteşem bir dengede yani mükemmel bir denge. Şimdi insan bunu bir kere söyleyip de geçemiyor. Defalarca dile getirmek istiyor. Yani o dengeyi evrimine açıklanamayacağını insanlara anlatmak istiyoruz. Çünkü Allah'ın yarattığı bir gerçek yani evrim teorisine inananların önce teker teker bu iman hakikatlerini öğrenmesi gerekiyor. Mesela dün hocamız da söyledi. Şimdi evrim teorisine bir inanan bir insan Kur'an'ı baştan sona kadar okusa da inanmıyor. Çünkü neden? Önce evrim teorisinin geçersizliğinin anlatılması gerekiyor. Darwinizmin olmadığını ispat edilmesi gerekiyor. Daha sonra iman hakikatlerinin anlatılması gerekiyor. İşte bu iman hakikatlerini o yüzden anlatıyoruz. Ondan sonra Kur'an'ın mucizelerinin anlatılması gerekiyor.
Peygamber Efendimiz'in mucizelerini anlatılması gerekiyor. Sonrasında Kur'an'ı okuduğunda işte o zaman ancak samimi bir imanla iman etmiş oluyor karşıdaki kişi. Yoksa o şüphelerle, kuşkularla, cahilliğiyle duyduğu bilgilerle Kur'an'ı tam anlayamıyor. Bunu anlatırken de hocamız söyledi dün, çok önemli samimi bir üslup olması gerekiyor. Mesela konuşanlar arkada bir kaval sesiyle, böyle uhrevi bir sesle birden bir ışık gördüm falan böyle değişik tonlamalarla anlatmaya başlıyorlar. Sonra bir iki saniye sonra dini konular geçtikten sonra normal insan gibi konuşmaya başlıyor. Neden din konusu anlatıldığında böyle yapmacık bir üsluba giriyor? İşte karşıdaki kişi bunu hemen anlıyor.
Tabii.
Bunun samimi bir üslup olmadığını anlıyor. Önemli olan karşıdaki kişinin inanması için hem samimi hem mantıklı. Zaten Kur'an mantıklıdır inşallah. Bilimsel her bulgu Kur'an'ı destekler. Bu şekilde anlatılması gerekir ki insanlar ondan sonra iman etsinler. İnşallah.
Hocam, zaten burada hocamızın söylediklerini her gün anlatmamızın sebebi bunlar çok önemli konular. Tabii ki bir gün önce kardeşlerimiz bunları dinliyorlar, bu anlattığımız konuları, ama hocamız bunları çok önemli olarak üzerinde duruyor. Hatta birçoğu ilk defa rastlanılan konular oluyor. O yüzden biz ertesi gün genelde muhakkak hocamızın bir gün önce anlattığı konuları tekrarlıyoruz ki herkes onu bir kere daha iyice anlayıp sindirebilsin diye inşallah.
Evet inşallah. Şimdi Gülşah'ın hocamızın söylediği, anlattığı konularla ilgili anlattığı çok önemli. Dinin normal hayatta yaşanmayacağını düşündükleri için o uhrevi şeye girip yapmacık bir ruh haliyle dini anlatıp sonra kendi gerçek hayatlarını, yani onlara göre gerçek hayatlarının yaşanabileceği kanaatindeler. İşte bu onları felç ediyor insanları. Halbuki din Allah'ı sevmek, mesela hayat boyunca Allah'ı severek yaşamak, dindar yaşamak çok zevklidir ve her saniye insan bu şekilde yaşar. Yani her anında, mesela yatağından kalkıp uyandığı andan itibaren Allah'la birliktedir. Ve o dini yaşamaya başlamıştır artık. İşte insanları en çok yanıltan bu. Dinin başka türlü yaşanabileceğini düşünüyorlar. Gitgide de dini de farklı algıladıkları için, yani hurafelerle dolu bir din anlayışı olduğu için gitgide uzaklaşıyorlar bundan dolayı. Mesela bilimin İslam'ı göstermediğini düşünüyorlar. Yani bilimle dinin çatıştığını düşünüyorlar. Dolayısıyla bilim hayatına girdiği zaman dinini unutuyor mesela. Onun farklı bir şey olduğunu düşünüyor. Veya sanatla bağdaştırmıyorlar. Bir güzellikle, estetikle bağdaştırmıyorlar. Halbuki din bunların hepsinde var. Din bizim hayatımızın içinde var zaten. Bunların hepsi o şekilde. Onu anlasa insanlar işte iman hakikatlerine de o gözle bakarlar. Biz bir tuz tanesini anlattık. Orada işte Allah'ın varlığı var. Yani biz onu bu yüzden anlatıyoruz. Orada gördüğümüz şey mucize. Bu yüzden bizi etkiliyor ve güzel geliyor. Ve insanlara bu yüzden bunları göstermemiz gerekiyor. Çünkü onda din yoktur zannediyorlar. Evet. İman hakikatlerinde din yoktur zannediyorlar. Mesela
bu bilimin dalı diyor.
Alakası diyor. Ya da dediğin gibi hocamızın da anlattığı gibi evrimdir bu diyor. Bu alakası yani. Onu hiç karıştırmayalım diyor. Buraya. Yani zaten evrim çok büyük bir sahtekarlık ve saçmalık. Olağanüstü bir kepazelik. Yani hiç bunu zaten savunmasınlar. Bilimsel hiçbir yönü yok. Evet. Fakat onun dışında da zaten Kur'an'da olan bilimin gösterdiğidir. Eğer Kur'an'da hep söylüyoruz, hocamız da hep söylüyor. Kur'an'da eğer evrime delil gösterirseydi biz bunu da savunurduk. Bunu savunurduk. Fakat öyle değil. Dolayısıyla nasıl yaratıldığını anlatıyoruz biz burada. İşte yoktan ol emriyle Allah'ın. İşte bunu gösterdiği için hayatın her anında din vardır. O şekilde yaşanır inşallah.
Hocamızın dün anlattığı önemli konulardan biri de birkaç gündür hatta çok üstünde duruyor. Fıkıh anlatıyor insanlar diyor. Fakat imanı olmayan birine fıkıh bilgisi anlatıyordu. Şimdi hocamızın bu çok önemli söylediği, yani tekrar tekrar biz de anlatıyoruz. İmanı olmayan bir insana, Allah'tan korkmayan bir insana fıkıh bilgisini anlatmakla o insan iman etmiyor. Ona iman hakikatleriyle, Darwinizmin geçersizliğini anlatarak ona Allah'ın varlığını, Allah'ın birliğini gösterip onun iman etmesini önce sağlamak gerekiyor. Onu o olmadan, çünkü anlatılan fıkıh bilgisiyle İman etmeyen bir insan namaz kılmıyor zaten ya da diğer ibadetlerini yerine getirmiyor. Önemli olan o iman coşkusunu içinde hissetmesi ve hocamız daha önceden de anlatmıştı. Ben bu sabah tekrar röportajını dinledim, eski röportajını. Hocamız o kadar güzel anlatıyor ki iman insanların kalbinden alındı diye anlatıyor ve insanların ruhuna, yüzüne, neşesine bu etki ediyor. İman eden insanlara baktığımızda müthiş bir neşe, müthiş bir coşku, güzellik oluyor. Fakat o insanlar zaten insan fıtratında olan o neşeyi, o sevgiyi, o sevinç ortamını yaşayamıyor. İman zafiyetinden kaynaklanıyor bu da. İman zafiyeti ortadan kaldırıldığında, Allah'ın delilleri ortaya konduğunda ve insanlar iman ettiğinde bu ortam zaten şahane bir ortam oluyor. Allah'ın varlığını, birliğini bilen insanlarla birlikte olan ortam neşe, sevinç içinde oluyor. Önemli olan hocamızın anlattığı gibi fıkıh bilgisi değil, önce o kişinin imanını sağlanmasıdır, iman etmesini sağlanmasıdır.
Evet, hocamız hatta Mısır'ı örnek verdi dün. Yani dünyanın en iyi Kur'an eğitimi yapılıyor Mısır'da gerçekten ve herkes kendi ana dili olarak Arapçayı biliyor. Fakat gerçek iman olmadığı için sevgi yaşanamıyor.
Tabii.
Hatta o hareketi, Mısır'daki şu andaki hareketi de yani başıboş bir ateş olarak daha önce hocamız anlatmıştı. Gerçekten zaman geçince işte öyle oldu, şu an ortaya çıktı. Yani samimi olanları tenzih ederiz inşallah, samimi Müslümanları. Fakat genel olarak yani şu an oradaki ortama bakıldığında gerçekten gerçek iman olmadan sadece Kur'an eğitiminin yeterli olmadığını görüyoruz. Hatta hocamız çok daha önceden de örnek vermişti bu konuya. Mesela İslam profesörleri oluyor. Fakat gayrimüslim veya Allah'a iman etmeyen veya ateist oluyor. Fakat çok iyi biliyor mesela İslam'ın her kuralını biliyor. Kur'an hakkında her harfi hakkında bilgisi oluyor. Ama iman etmiyor. Yani gerçek iman olmadan Kur'an eğitimi bu şekilde hiçbir etki uyandırmıyor kalplerde.
Zaten Mısır'da 2009 yılında büyük bir evrim toplantısı olmuştu. Konferans vermişlerdi. Bütün konferans boyunca hocamızdan bahsetmişlerdi zaten. O dönem bayağı gündem olmuştu. Ve Darwinistler bunu çok büyük bir başarı olarak lanse ettiler. Bir Müslüman ülkede evrim konferansı yapıyoruz falan dediler. Hocamız o zaman uyarmıştı. Kardeşlerimiz de çok iyi hatırlar o dönemde. Röportajlarda çok uyardı hocamız. Darwinizm bela getirir dedi. Darwinizm savunan Müslüman ülke olarak ortaya çıkmak bir marifet değildir. Bu başlarını yakar dedi yani. Tabii. Beladır. Toplumları dinsizliğe götürür. Allah vermesin insanların üzerine bir şey çöker yani bir dinsizlik kabusu çöker diye hocamız anlatmıştı, çok uyarmıştı. Arkasından farkındaysanız hiç durulmayan bir vahşet ortamı devam ediyor şu anda. Hocamız bunu da söylüyor. Yönetim değişse bir yıl önce daha olaylar başladığında hocamız söylemişti. Yönetim değişse bile bu ortadan kalkmaz. Ancak İslam Birliği'ni istemeleri gerekiyor. Darwinizm belasından, materyalizmden vazgeçmeleri gerekiyor diye. Hocamız çok uyarmıştı. Bakın tam aynı şekilde işliyor. Yönetim değişti. Gene onu da istemiyorlar. Futbol sahasında ayaklanıyor. Yani her şey aynı tarif edildiği şekilde. Darwinist sistem devam ettiği sürece bunun zaten kaçınılmaz bu şekilde olması.
Tabii kan dökmek istiyorlar. Mesela içlerinde böyle bir korkunç bir öfke var. Yani nereye çevireceklerini, nereye yönelteceklerini bilemedikleri. O yüzden bu tarz şeyler yapıyor dedi hocamız dün de. Hatta Kur'an'da hangi sayfayı açarsak açalım en önemli iki konu bir tanesi iman zafiyeti ve imanın güçlü olmasının gerekliliği. Bir de iddiatı İslam konusu var dedi. Deccaliyet de en ilk hedef olarak imana saldırıyor. İnsanların imanını yok etmeye çalışıyor dedi. Gerçekten de insanların şu anki işte üzülmeleri, çektikleri acılar, sıkıntılar, egoist, bencil olmaları, sadece kendini düşünmeleri hep iman zafiyetinden kaynaklanan şeyler. İşte öncelikli olarak zaten iman zafiyetinin giderilmesi gerekiyor. Yoksa hatta dün çok önemli bir örnek verdi hocamız. PKK'lıların aileleri de namaz kılan insanlar çoğu.
Biliyorlar.
PKK'ların kendileri de zaten namaz kılmayı biliyorlar. Hatta yani haşa böyle uygunsuz ifadeleri var namazla ilgili. O videoları da var. Ona rağmen böyle bir şey oluyor. Yani fıkıh öğretilmekle, ilmi hal öğretilmekle böyle bir şeyin olmayacağını, iman zafiyetinin kuvvet giderilmesi gerektiğini söyledi.
Tabii. İman çok zor dedi hocamız. O yüzden eğer iman kolay olsaydı %99.9'u dinsiz olmazdı dünyanın dedi. Hala ortaya çıkıp Arapça bilmiyor musunuz? İşte neden Arapça bilmiyorsunuz? İman için Arapça bilmek lazım. Mesela böyle şeylerle hatta yani yobaz zihniyette olan bazı insanlar da sürekli böyle iddialar ortaya atıyorlar. Hocamız çok güzel söyledi işte dün o Mısır'ı anlatırken. Mısır'dakilerin tamamı Arapça su gibi biliyorlar. Zaten ana dilleri Arapça konuşuyorlar. Bütün bilgiye sahipler ama Arapça bilmekle iman olmuyor. Öyle olsa gerçekten dünyanın tam hocamızın söylediği %99.9'u imansız olmazdı. Yani burada ölçünün bu olmadığı çok çok açık. O yüzden yani böyle kendilerince dini belirli kalıpların içine sokmaya çalışıyorlar. İşte fıkıh bilgisi sadece sahip olmak gerekir. Bunun için Arapça bilmek gerekir. Zaten bu şartlar altında da dünyanın %99'da dini öğrenememiş oluyor. Çünkü Arapça bilen insan sayısı az oluyor. Zaten Arapça bilenler de dini yaşamıyorlar. Mısır'da maçlarda birbirlerinin üstüne boğazlıyorlar, birbirlerinin üstüne çıkıyorlar. O yüzden de çok çok güzel bir şey daha söyledi dün hocamız. Ben onu sözünü tam okuyarak anlatmak istiyorum. Müthiş bir nefret ruhu var. O ondan nefret ediyor, o ondan nefret ediyor. Kıskançlık, hasetlik çok yaygın, sevgisizlik çok yaygın. Bütün dünya Mehdi'nin ruhunu bekliyor. Mehdi bekliyor. Mehdisiz olmuyor işte, görüyorsunuz dedi,
evet, maşallah.
Gerçekten bir şeyin eksikliği, yani bir şey demeyeyim, Allah affetsin. Yani bir çözümün eksikliği tüm dünyada, dünyanın her yerinde hissediliyor. İnsanların hepsi bir şey arıyorlar. Yani bir arzu içindeler fakat onun adını koymuyorlar. İşte hepsi çünkü o Mehdi'nin, o ruhu Mehdi'nin getireceği, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı getireceği, Mehdiyet'in insanların üzerinde sereceği o sevgi ruhunu ona aç olarak bekliyorlar. İçlerindeki boşluğu dolduracak olan şey bu. Bunu da biliyorlar aslında. Buna rağmen bunun karşısında mücadele eden çok fazla insan var. Şu an işte evet, o yobaz zihniyeti yaymaya çalışan insanlar da.
Hocamız çok güzel bir şey daha söyledi. İlaç olma, hastalık olmadan ilaç olmaz dedi. Mehdiyet de aynı şekilde. İşte bunların ortaya çıkması, bu kinin hepsinde hayır var. İnşallah Mehdiyet tam ilacı olduğu için Allah... Tabii. Buna da ortam hazırlamak için bu şekilde yaratıyor maşallah.
Evet, bir de hocamız şunu söyledi ya, dün de tekrar etti zaten, zaman zaman hep söylediği bir şey hocamızın. Bitsin istiyorlar bu belalar, bu felaketler, işte birbirine kırıp geçirmeler. Hoşlanmıyorlar mesela oluşan ortamdan. Fakat bir tek Mehdi'yi istemiyorlar, yani bir tek Müslümanların birleşmesini istemiyorlar. Bu mucize aslında, Allah'ın zaten istediği bu, farz olarak yazdığı bu. Ve bunu istemedikleri sürece de bunlar devam eder diye hocamız dün de tekrar etti. Yani gerçekten isteyecekleri bir kurtarıcı arayışı içinde olmalarına rağmen Mehdi'yi istememeleri, birleştirici olmamaları, birbirlerine hala aynı gözle bakıyor olmaları mucize aslında. Bunun ortadan kalkması gerekiyor. Dün hocamız Zohar'dan da bölümleri okudu. Mesela İsrail'e karşı ülkeler gerçekten barışçıl değiller. Evet. Ve oradaki sözlerin, Tevrat'ın tefsiri olan o sözde çok açıkça söyleniyor, yani İsrail bela içinde kalacak. Çünkü Mehdi'nin çıkışını beklemeleri, istemeleri gerekiyor. Onların da o şekilde. Yani bütün dünyanın Hazreti Mehdi'nin çıkışını istemesi ve bunun için hazırlık yapması gerekiyor. Allah bunun için hatırlatıcı olarak bir sürü şey yaratıyor. Çok fazla olay yaratıyor, farkındaysanız. Ve daha da çoğalır dedi
Allah kaderde gerçekten kökten çözüm olması için Mehdi'yi inşallah tabii yarattı. Tabii. Ve hocamız çok uzun yıllardır anlatıyor. Kökten çözüm dışında hiçbir çözüm yok yani. Deccali sisteme karşı Müslümanlar birlik olup karşı koymaları gerekiyor. Onun dışında olmuyor. Tek tek çözüm arayınca olmuyor. Mesela tek tek sadece komünizme çözüm, tek tek sadece vahşi kapitalizme, ateist siyonizme çözüm, faşist sisteme karşı çözüm, öyle bir şey olmuyor. Çünkü zaten şeytani sistem, yeni bir sistem oluşturur şeytan Allah'ın izniyle. Yani o biter başkası başlar, o biter başkası başlar. Bir yeri bir devlet işgal eder, o kalkar başka bir yer işgal eder. Yani Mehdi'yi aramak dışında, gerçekten kökten çözüm dışında başka hiçbir çözüm yok Müslümanların.
Bizim iman hakikatlerinden sonra Peygamber Efendimiz'in mucizelerini anlatmamızın sebebi de o. Ahir zaman alametlerini anlatıyoruz ki insanlar evrim teorisini geçersizliğini anladıktan sonra ve Kur'an'ı kavradıktan sonra iman hakikatleriyle gerçekleri görmeleri gerekiyor. Nasıl bir dönemde yaşadığımızın, son dönemde olduğumuzun, Peygamber Efendimiz'in söylediklerinin tek tek çıktığının, bu çok önemli yani. Tabii. Bu Peygamber Efendimiz'in peygamberliğinin de delillerinden yüzlercesi, mesela yüzlerce delil, 100 tane, 150 tane delil var ahir zaman alameti. Hepsini söylediğimizde bu insanların imanını artıracak ve işte o zaman Mehdi'yi aramalarına vesile olacak, onlara gücü kazandıracak o. Yoksa aksinde dünya hayatının gerçeği mantığı oluyor. Bir senin söylediğin gibi dini ortam vardır, bir de hayatın gerçekleri mantığı vardır oluyor. İş vardır, işte okula gidilir, yemek yenir, uyunur. Arkadaş çevresi vardır. Tabii bunlar vardır ama bir de aslında hayatın gerçekleri dediğimiz şey Allah'ın Kur'an'da bize bildirdiği gerçekler. Yani imtihan gerçeği, ahiret gerçeği, ölüm gerçeği, Mehdi'nin inşallah geldiği gerçeği ve ahir zaman alametlerinin geldiği gerçeğini insanların düşünmesi gerekir. O zaman bir şuur açıklığı olur. O zaman işte Mehdi'yi özlemle ararlar. İçindeki sıkıntıları fark edip insanlar, o zaman ha gerçekten mutluluk varmış, yani bu şekilde mutlu olunabiliyormuş, neşe varmış, biz Mehdi'yi özlemle isteyelim ki o zaman mutlu olalım diyebilsinler diye inşallah Allah bu alametleri gösteriyor. İnşallah.
Gülşah Hocam dün Suriye'den de örnek verdi hocamız. 57 tane çocuk öldürüldü mesela. Bir gecede 57 çocuk öldürülüyor. Fakat evet, bu katliamları yapanların da çok fıkıh bilgisi var. Tabii. Bunların hepsi Kur'an eğitimi alıyorlar çocukluklarında dedi. Ve bunların hepsi fıkıh bilgisini belki çok iyi biliyorlar dedi. Yani bütün şu an hali hazırda Müslüman ülkelerde bu zulmü yerine getiren insanların tamamı hem Arapçayı çok iyi biliyor, hem fıkıh bilgisine sahipler. Namaz dediğin gibi kılmayı çok iyi biliyorlar. Kur'an'ı hatta ezbere bilenler var içlerinde. Yani çünkü çocukluklarından itibaren bu eğitimi alıyorlar. Fakat buna rağmen bunu yapıyorlar. Yani burada önemli olan imanın samimi olarak kalbe yerleşmiş olması. Allah mucize olarak dedi hocamız, imanı kalplerinden aldığı insanların dedi. Yani Kur'an'ı bilen, Allah'ın varlığını bilen, Kur'an ahlakını bilen, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini bilen, bunların bilgisine tam olarak ermiş bir insanın gidip de 57 tane çocuğu öldürmesi mümkün mü? İşte o iman kalbinden alındığı için bu şekilde yapıyor. Bu da işte hep insanları belli bir yöne yönlendirmek için. Geçen günlerde programımızda anlatmıştık, Allah dünyayı Mehdi Aleyhisselam'a hazırlıyor diye, Mehdiyet'e hazırlıyor diye. İşte bunlarda dedi dün hocamız, hayır var diye. Yani neden böyle oluyor diye düşünüyoruz. Neden insanlar ise bir tane kelime, bir cümle söyleyecekler. Türk İslam Birliği'ni istiyorum. Bunu neden söylemiyorlar? Çünkü hayır var. Allah önce söyletmiyor. İyice o zorluğun içine sokuyor. İşte bütün insanlar bu ihtiyacı içlerinde, bedenlerinde, ortamlarında, ailelerinde, ülkelerinde hissedecek hale geliyorlar. Zaten o yüzden Mehdi yalvararak başa geçiriyorlar. Hatta tehdit ederek, yani evet, sen başımıza geç diye o şekilde getirip başlarına geçiriyorlar. Yani çünkü artık ihtiyaç öyle bir hale geliyor ki, şimdi hocamız dedi ya, Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağını biliyoruz, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın. Kaç yılında çıkacağını biliyoruz. 1400 yılında faaliyetlerine başladığını biliyoruz. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zaten hadisleri, yön, şekil, fiziki her şeyi anlatmış. Bediüzzaman Hazretleri de çok detaylı olarak tarif etmiş. Ama insanlar, dedi hocamız, yani insanın bunu okuduktan sonra çıkıp sokak sokak araması evet, gerekir. Yani faaliyetleri de ortada. Ne yapacağı belli. Ama şu an mesela hayır var aramamalarında. Çünkü o ihtiyaç öyle bir hale gelecek ki, Allah ayetlerinde de bildiriyor. Yani artık bize katından bir kurtarıcı gönder diye yalvaracak hale geliyorlar. O zaman anlıyorlar tam. Evet. Tam ihtiyaç olduğunda. İşte Allah'ın adetullahı bu. Allah kaderini de bu şekilde yaratıyor. Çıkıp arayacak hale gelecekler ve sonunda Mehdi Aleyhisselam'ı başa getirecekler inşallah. Manevi lider olarak. Kendini Müslüman aleminin manevi lideri olmasını isteyecekler inşallah.
Bir de senin bahsettiğin gibi katliamlar, dün hocamız da söyledi. Bu katliamlar Darwinist materyalist eğitimi olduğu sürece zaten son bulmaz yani. İşte bu bahsettiğimiz insanların çok iyi fıkıh bilgisine sahip olması, Kur'an'ı çok iyi bilmeleri, hatta çoğunun ezbere bilmesi, Arapçayı çok çok iyi bilmelerine rağmen sırf Darwinist materyalist yetiştirildikleri için ve bu ideolojiyi savundukları için, çünkü çok kararlılıkla savunuyorlar, yani çok ciddi inanıyorlar buna ve bütün hayatlarını bu ideolojiye göre yaşıyorlar. Tabii. Kur'an ahlakına göre yaşamadıkları için, işte iman kalplerinde yerleşmemiş olduğu için bu tarz katliamlar devam ediyor. İlk önce hocamızın yıllardır anlattığı Darwinist materyalist eğitimin ortadan kaldırması çok çok hayati öneme sahip.
Zaten Ebru dün hocamız da söyledi ya, bir kere bir insanın iman ediyor olup bir başkasını öldürecek bir şeye gelmesi çok çok acayip. Yani hani Yahudileri öldürelim, Hristiyanları öldürelim, hepsi böyle bir şey içindeler ya. Mesela Mısır'daki katliamlarda da çocukları öldürebilecek bir ruha sahip olması, yani o ruha gelebilmesi, yani o düşünceye sahip olabilmesi çok çok acayip bir şey. Bunu iman eden bir insan asla yapamaz. Yani gerçek imanda bu asla olamaz. Yani hocamız Hazreti Musa'ya örnek verdi ya, yani sadece yanlışlıkla orada bir ölüm gerçekleşiyor. Onun tasası sürekli içinde. Tabii. Ve Allah sürekli ona, yani Allah ayet indiriyor onunla ilgili, tasanı almadık mı diye.
Evet.
O yüzden yani oradaki o ruhu anlamaları gerekiyor. İslam'ın ruhunda asla böyle bir şey yapmaları mümkün değil. Fakat o ruhu alamadıkları için bunu çok kolay yapabiliyorlar. Çok rahat insanı, çocuk öldürebiliyorlar. Yahudileri öldürmekten bahsedebiliyorlar. Evet. Onu, Yahudi öldürmenin çok büyük bir marifet olacağını birbirine, hı, ben daha fazla öldüreceğim sen, yani çok, tabii, artık yani o hiç Müslüman'da asla olmayacak bir şey. Karşılığını hiç düşünmeden, bilmeden hatta.
Tabii mesela Filistin'deki çocukların nasıl öldürüldüğünü, katledildiğini, yani şehit edildiğini anlatıyorlar. Gerçekten çok canları yandığı da belli oluyor. Bizim de aynı şekilde, biz bunu durdurmak isteriz. Fakat aynısını Yahudi çocuklara yapmak istiyoruz. Tertemiz, masum Yahudi sahabileri böyle bir şey yapmak istiyorlar. Oradaki kin ve öfkelerine hakim olmak istemiyorlar. Halbuki hiçbir sebep yok bunun için. Kur'an'da hocamız, Kur'an'da Yahudilere, kitap ehline karşı, Hristiyanlara karşı bakış açısını zaten çok çok güzel anlatıyor.
Tabii, tabii.
Mutlaka Kur'an'a uygun yaşamaları gerekir. Yani kendi kin ve öfkelerinin onları yönlendirmesine izin vermemeleri gerekir.
Bir de Müslüman'da bencillik olmaz. Yani şeyde dün söyledi hocam size, sadece Filistin Kurtuluş Örgütü kuruyorlar. Evet. Halbuki Filistin Kurtuluş Örgütü sadece Çeçenleri Koruma Derneği mesela. Halbuki tüm Müslümanları, tek bir şey vardır dedi, kurtarılacak topluluk vardır dedi dün hocamız. O da Müslümanlardır dedi. Bu çok çok önemli bir şey. Yani Müslümanların bir kere birlik ruhunu Allah'ın farzı olarak tam olarak bilip onu tam içlerine sindirmeleri gerekiyor. Geçen gün İttihat-ı İslam'a işaret eden ayetleri okudu hocamız. Biz evet. de okuduk. Videolarımız da sürekli yayınlanıyor A9'da. Burada ayetlerle çok açık olarak Allah Müslümanların birlik olması gerektiğini net emir olarak bildirmiş. Yani Müslümanlar bir kere Allah'ın bir farzını, bir emrini görmezden gelerek hareket edemezler. Ya birlik olmazlarsa Allah bozgun çıkar diyor. Zaten bozgun olur yeryüzünde diyor. Tabii. Büyük bir fitne olur diyor. Nitekim de birlik olmadıkları için şu an yeryüzünde bir fitne var. Sürekli hatta kendi içlerinde bile birbirlerine düşman olmuş durumdalar, çatışıyorlar dedi hocamız. Yakında Sünni Şii mezhep çatışması doğru söylüyorlar dedi. Olabilir gerçekten dedi yani evet. yazanlar için. Evet, yani köşe yazarlarına bu şekilde devam ederse. Ya bırakmışlar işi gücü birbirlerine evet. düşman oluyor. Halbuki birlik olmaları gerekiyor.
Allah ayetinde şeytandan Allah'a sınırın. Ben yaklaşık olarak hatırladığımı söyleyeceğim. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın. Ayrılırsanız gücünüz gider diye bildiriyor Allah ayetinde. Gücü gidiyor Müslümanların. Evet. Birlik olmadığı için çözüm çok net. Tüm Müslümanların birlik olup tüm ortamda sevgi şefkat içinde yaşamaları. Bu çok güzel bir çözüm. Aslında bu çözüme uysalar herkes çok rahat edecek. Fakat Allah Mehdi'ye muhtaç bırakıyor. Çünkü kaderde Mehdi geldiğinde Mehdi'nin önderliğinde o birlik oluşacak. Ve hocamız daha önce çok güzel anlatmıştı. Allah kıyas yaptırıyor. Önce Didem de biraz önce anlattı. Önce bu ortamı tüm Müslümanların görmesi gerekiyor. Eziyet gören Müslümanların olması gerekiyor. Hepimizin hamiyetinin şiddetlenmesi gerekiyor. O yaşanan zorluklar, o verilen mücadeleler sonrasında o zaman birlik olunduğundaki güzellik ortamı Müslümanlar daha çok zevk alacak. Evet. Allah'ım Allah özel olarak yaratıyor. Çünkü ona muhtaç olmadan Allah direkt bir birlik ortamı yaratsa, cennet gibi bir ortam yaratsa belki değeri o kadar bilinmeyebilir. Ama o zorluk ortamından sonrasındaki birlik oluştuğunda Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa Aleyhisselam'la birlikte o ortamda alınan zevk çok Allah'a alim çok daha şiddetli olacak inşallah.
Allah'ın ecri de çok fazla olur dedi hocamız tabii, zaten. Evet. Yani milyon ecir alıyorsa İttihat-ı İslam'dan sonra evet bire düşer dedi. Evet. Gerçekten çok büyük nimet o açıdan da Allah hepsini imtihan içinde hayırla tabii. yaratıyor maşallah.
Allah ayetinde müminleri hazırlayıp teşvik etmeyi emrediyor. Yani Müslümanların birbirlerini pasifize etmek değil teşvik etmeleri gerekiyor birbirlerini. Yani mesela İttihat-ı İslam'ın oluşması farz. Bunu istemiyorlar birlik olmalarını hem İttihat-ı İslam'ın İslam birliğinin oluşması için çaba göstermeleri gerekiyor. Fakat ona rağmen pasifliğe itmek gibi bir evet. Çirkin cesaretleri oluyor mesela. Bunu yapmamaları gerekiyor insanların. Tam tersine teşvik etmeleri, birbirlerine mesela Mehdi'yi müjdelemeleri ve bunu da her yani bulunduğu her ortamda çevresi ne olursa olsun teşvik etmeleri gerekiyor. İnşallah o zaman İslam birliği olabilir.
Tabii, dün konuştuğumuz ağırlaşıp kalma konusuna yine burada geliyoruz. Yani fert olarak da bizim ağırlaşıp kalmamamız gerekiyor bu konuda. Yani pasifliğe iten bazı insanlar olabilir fakat herkesin tek başına sorumlu olduğunu düşünmesi, tek başına sorumlu olduğunu bilmesi gerekiyor. Tabii. İşte Filistin'de çocuklar ölüyor. Herkes işte ağlıyoruz mesela yani bağırıyor, çağırıyor insanlar sokaklarda fakat hiçbir şey yapmıyor bu konuda. Hocamız çok sefer söyledi yani sadece Türk İslam birliğini istiyorum desin, hiçbir şey yapamayan bunu söylesin dedi. Ki bunun için yapılacak çok fazla şey var ve herkes kendi imkan dahilinde bir şeyler yapabilir fakat hiçbir şey yapamayan en azından kalben istesin, dua etsin. Yani bunu bile yapmıyor birçok kardeşimiz.
İstediğini söylesin.
Tabii yani istediğini söylesin. Bir kahvehaneye giriyor dedi hocamız bir insan. İlk önce mezhebini soruyorlar hangi mezhepsensin diye. Bu gerçekten insanları yani Müslümanları daha çok ayrılığa itmek oluyor. Gerçekten isteyen bir insan, PKK'dan ben nefret ediyorum diyor. Eğer PKK'dan nefret ediyorsa bir insan anti-darvinist, anti-komünist propaganda yapar. Anti-darvinist, anti-komünist ilmi mücadele yapar, ilmi faaliyet yapar. Yoksa sadece nefret ediyorum demek de öyle bir şey olmaz. Çünkü karşı taraf gerçekten faaliyet yapıyor, boş durmuyor karşı taraf. Tabii, tabii. Yani PKK veya herhangi bir vahşi komünist örgüt onlar boş durmuyorlar. Onlar teker teker birey birey. Fert fert herkesi eğitiyorlar. Yani karşılaştıkları herkese komünist propaganda yapıyorlar. Bizim de işte tam karşı komünist ideolojik, antikomünist ideolojik mücadele yapmamız gerekiyor. Öyle ağırlaşıp yerinde kalınca Müslümanlar. Allah ahirette onun karşılığını inşallah sorabilir. Tabii, tabii. Yani inşallah zaten kaderde belli. Türkistan birliği kesin kurulacak. İnşallah. Ve Mehdi inşallah kesin olarak geldi. Yani bu kesin olarak olacak. Fakat bu arada ağırlaşıp kalanlar bundan sorumlu olmuş olacaklar. Tabii. Yani bunu herkes bu şekilde düşünmesi gerekiyor o yüzden.
Ceylancığım, bize kendilerince eleştirenler var ya, humusta katliam var, niye müzik dinliyorsunuz diye. Evet. Halbuki onlara o yazıyı yazan kişinin bakalım şeyine, işte onu bunu Twitter'da yazıyor, nerede yazıyorsa. Baktığımızda Türk İslam Birliği ile ilgili tek kelime yok. Sadece yaptığı sayfasında işte böyle yanındaki arkadaşlarıyla muhabbet etsin. Ne yapıyorsun, neredesin, kahve mi içtin, ne yaptın? Oraya gidiyoruz, şu kişi şöyledir, bu kişi böyledir, milleti eleştirsin, dedikodu yapsın. Ondan sonra Türk İslam Birliği için hiçbir gayret içinde bulunmasın. Hocamız gece gündüz Müslümanları İslam'ın gerçek ruhuna yönlendirmeye çalışıyor. İşte bunların, bu yobaz zihniyettekilerin, Müslümanları yıllardır yapmaya çalıştığı, kavurmaya çalıştıkları o akıllarını, zihinlerini, o örümcek ağlarını temizlemeye çalışıyor. İşte o kastettikleri hani beyin yıkama faaliyeti işte budur. Tertemiz, tabii, tertemiz beyinler meydana getirmeye çalışıyor hocamız yıllardır. Gece gündüz, bak bundan 3 yıl öncesinde Türk İslam Birliği diye bir şey söylediğimizde biz, herkes bize bakıyordu, evet, hocamız anlattığında bunu. İşte ülkelerde bütün pasaportların kalkacağını, vizelerin kalkacağını anlattığında hiç çok kimse onu o kadar belki şey olarak değerlendirmiyordu. Şimdi en az 67 ülkeyle vize kaldırılmış durumda. Yani bunu hiç bahsetmiyorlar mesela. Aa evet bak gerçek oldu, hepsi ortaya çıktı demiyorlar. Halbuki işte hocamızın söylediği şeyler birer birer gerçekleşiyor. Bütün gecesini, gündüzünü, 24 saatini Allah'ın rızası için yaşamaya adamış bir kişi ve Türk İslam Birliği için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Bütün imkanlarıyla, internetle, kitaplarla, CD'lerle, belgesellerle, televizyon kanalından yaptığı açıklamalarla, her şeyle Türk İslam Birliği'nin kurulması için gayret gösteriyor. Öbürkü de oturmuş evinde, evet, çayını karıştırıyor, dedikodu, evet, yapıyor. Ondan sonra humusta katliam var ya, humustaki katliam için sen ne yaptın? Evet. Ya oradaki çocukların, öldürülen çocukların canının alınmaması için nasıl bir gayret gösterdin? Evet. Evinde çayını karıştırırken o çocukların öldürülmesi için vah vah deyip ağlayınca bu mudur bunu dedi hocamız, evet, müşrikler sadece yapar o, evet, şekilde diye.
Eski de girmez böyle insanlar. Hem Müslümanları, tabii, eleştirirler, tabii, dediğin gibi, hem de kahvesini yudumlarken bir riske girmesi istense ona da girmez. Bu şekilde aslında Müslümanları eleştirerek durdurmaya da çalışır. Mesela Müslüman o anda İttihat-ı İslam'ı anlatacaksa, Mehdiyet'i anlatacaksa, Kur'an'ın hakikatlerini anlatacaksa, bu sefer o faaliyetin, tebliğ faaliyetini durdurup bu kişilere cevap vermek durumunda kalıyor. Tabii ki bu da Allah katında inşallah çok büyüktür sevabı. Fakat onun destek olması gerekirken, birlikte İttihat-ı İslam'ı anlatmak ve İslam Birliği'ni kurmak gerekirken bambaşka bir tarafa yönlendirilmiş oluyor. Buna, tabii, sebep oluyor bu kişiler.
Bundan mesela 3-4 yıl önce hocamız bahsettiğinde, ilk vizelerin kalkacağından, onun ardından pasaportların kalkacağından ilk tepkiler, ama karşı devletler bunu niçin istesin diye oluyordu. Yani, tabii, hem ticari hem güvenlik açısından tedirgin olabilirler diye. Şu an artık 60'ın üstünde devletle aramızda vizeler kalktı, pasaportlar teker teker kalkmaya başladı. Artık günlük bir gelişme oldu. Yani bu böyle basında yer bile almamaya başladı, evet, yeteri kadar. Yani bu kadar normal hale geldi. İşte inşallah Türk İslam Birliği de böyle olacak. Bir de mesela çok daha önceden Amerika bunu niye istesin? Hani Rusya buna izin vermiyor, Türk İslam Birliği'ne niye istesin diyorlardı. Halbuki zaten iman eden bir insan bunu çok iyi bilir. Allah istedikten sonra o fark etmez. Amerika'nın istemesi fark etmez inşallah. Allah zaten kendi dilediğini yapar. Ama bir tek mantıkla bakan bir insan bile bunu çok çok kolay kendisine cevap verebilir. Mesela bir gayrimüslim bir devlet, yani manevi lideri olmayan bir Müslüman alimini niçin istesin? Yani manevi lider olan, kendi, evet, içinde birleşmiş, karşısında mantıklı bir muhatap olacağı bir Müslüman alimi herkesin çok daha fazla isteyeceği bir şeydir. Onların kendini çok daha güvenlikte hissedeceği bir şeydir. Onun dışındaki bu cahil, dinin kendi özünde olan temellere dayanmayan, kendisini Müslüman olarak gösterip de insanlara zarar vermeye çalışan kişilerden daha çok tedirgin olur.
Evet,
sadece bu yönüyle bile bütün devletler bunu çok fazla ister
şimdi
aslında.
Şimdi mesela Ceylan, Yunanistan ekonomik olarak zor durumda. Evet. Ve çok ilginç bir şekilde bütün devletler de vuruyorlar onu. Evet. Yani ilginç değil aslında, beklenen bir şey. Yani, evet, bütün Avrupa Birliği normalde onun için güvence olarak görülse de, pardon, ara vermemiz.
Evet.
Bir ara veriyoruz inşallah.
İnşallah. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Çok tatlı hayvan resimleri vardı, onlara bakabiliriz. Evet.
Kedi yavrusuyla.
Kan acayip şeker. Şu gelinci, özellikle bu resmi almıştım da, gelincik normalde insanların her yerde çok fazla rastladığı bir bitki. Fakat gelinciği ilk açarken herkes görmüştür, normalde bir kesenin içinde toplanmış tamamı, küçük kesenin içinde tam olarak sıkıştırılmış olarak toplanmış bir bitki oluyor. Çocukken falan hatta çocuklar hep onun
o tohumunu alıp içinden evet. açıp şey yapardı. Biz de böyle elimizle tek tek ütülerdik onun içinden çıkarıp evet. yapraklarını. Çok önemli bir iman hakikati gelincik. Onun içinden çıkıp o tohumun içinden açıldıktan sonra zamanı geldiğinde o kırmızı yaprakların her biri teker teker çıkıp ondan sonra da hiç ne ütülemeye ne herhangi başka bir işleme ne bir kimyasal işleme gerek kalmadan pırıl pırıl tertemiz ve tam gergin olarak o gelincik yapraklarının çıkması çok çok önemli bir iman hakikati evet. ve Allah'ın sanatının çok güzel bir göstergesi. Yani ve her seferinde her bir gelincik milyonlarca yıldır ilk yaratıldıkları andan itibaren o tohum kılıfın içinde tam olarak toplanıp küçücük oluyor kılıfı. Açtığında işte onun içinde yani buruş buruş o yapraklar.
Tabii çok önemli aslında.
Yani dediğin. Buruş buruş olup da sonradan açtıktan sonra o mükemmel görünümü alması ve hep o şekilde kalıyor. Bir daha hiçbir evet. şekilde buruşmuyor. Yani bu çok büyük bir evet. mucize aslında.
Yani gelincikte ve diğer çiçeklerde o tomurcuk halinden sonra tekrar açarken yine belli bir müddet geçiyor. Mesela metamorfoz geçiren bir canlı o küçük kozanın içinde mesela bir kelebek evet. çok çok muhteşem kanatları düşünün veya bir kız böceği. O minik kozasının içinden çıkıp aynı şekilde böyle tamamen suyu çekilmiş, sıvısı çekilmiş oluyor kanatları onun içinde. Çok buruş buruş oluyor.
Tabii.
Çıkıp çok çok kısa bir süre içinde hemen o kanatlarını açıp oralara sıvı pompalayıp ve işte vücut sıvısını pompalayıp onları mükemmel haline getiriyor ve uçmaya başlıyor. Evet. Yani normalde hiç daha önce uçmamış hatta kanadı olmayan bir hayvan.
Tabii.
İlk defa dünyaya yeniden gözlerini açtığında, kozasının içinden çıktığı anda uçmaya başlıyor. Mesela o kanatla nasıl kullanacağını da biliyor.
Bir buruşukluk da yok evet, kanatlarda. Şey yok. Onu yani sıkıştırılmış halde olmasına rağmen açtığında pürüzsüz, acayip evet, güzel estetik, simetrik kanatlar var.
Sıvı pompalanıyor ve evet. mükemmel şekilde o buruşuk kanatlar bir anda açılıp maşallah. Mükemmel bir uçuş mekanizmasına dönüşüyor evet. maşallah ki. Biz yani evet. bisiklete binmeyi bile küçük çocukken bayağı uğraşırlar öğretmek
tabii,
için.
Tabii.
Halbuki onlar ilk andan itibaren kanatları ilk fonksiyonel hale geldikten sonra anında mükemmel şekilde uçmaya başlıyorlar.
Hiçbir kelebek o kozadan çıktığı anda uçmaya çalışmıyor. Mesela hı-hı. bu aklı evet. hepsi var. Hepsinde var. Bütün kelebeklerde var. O kozadan çıkan canlıların tamamında bu akıl var. Hiçbiri kozadan çıktığı saniyede kanatları o buruşuk haldeyken
evet,
uçmaya kalkışmıyor. Çünkü direkt aşağıya düşecek biliyor yani ve hayatını devam ettiremeyecek. Hepsi önce o pompalama işlemini yapıyor. Önce kanatlarını tam olarak açıp gergin hale getiriyor. Mesela tam gerilmese de uçamaz.
Tabii.
Ya, o formunu tam alacak şekli biliyor. Kanatların gerginliğini tam olarak kanaati geliyor. Bunu daha yeni doğmuş olan kelebek yapıyor. Yani dediğin gibi Ceren hocamın evet. tabiriyle gözlerini dünyaya yeni evet. açmış haliyle yapıyor. Mesela insanda böyle bir akıl yoktur. Hiçbir çocuk evet. sürekli düşe kalka büyür çocuklar. Yani normalde yürümeyi falan da öyle bilemezler. Akıl ve şuur insanda çok ileri safhalarda yerine geliyor. Yani ileriki yaşlarda yerine geliyor. Ama diğer canlılarda Allah sürekli bu şekilde akıl tecelli ettirerek hep kendi evet. ilmini gösteriyor. Kendi sanatını
bilim
gösteriyor.
Bilim adamlarının maşallah. Bu konuda kullandığı bir benzetme var. Daha önceden söylemiştik. Mesela bir araba yolda giderken kendi parçaları, kendi üstünü işte bir kapak kapatıyor. Bir ve onun içinde bir anda bir helikopteri dönüyor ve helikopter olarak uçmaya başlıyor diye daha önce söylemiştik. Şimdi onu kullananın bir akıl olduğunu düşün mesela bir insan araba kullanıyor. Bir anda o insan arabadan kaldırıp helikopteri bindirseniz hiçbirimiz bilmeyiz biz helikopter tabii. kullanmayı.
Tabii.
Yani bir akıl orada normalde insan akıllı bir varlık. Allah'a çok şükür Allah bizi akıl tecelli ettiriyor. Fakat onun özel olarak öğrenilmesi gerekiyor. Fakat bu canlı İlk andan itibaren ne yapması gerektiğini biliyor. İşte hangi çiçeğe gidip veya hangi canlıyla besleneceğini biliyor.
Evet.
Hiçbir şekilde eski hayatına dönüp de tekrar yaprak yemeye başlamıyor.
Evet.
Veya ikisinin arasında bir geçiş aşaması da yaşamıyor. Bir anda o hayvan olarak yaşamaya başlıyor
tabii,
bir an.
Yani bir de bir bilgisayarı yok bu canlının. Mesela bir şey kuleyle bağlantısı yok. Mesela uçuş koordinatlarını, rotasını belirleyen başka bir ona bildiren kimse yok. Sadece kendisi tek başına. Mükemmel şekilde manevra yapıyor mesela. Mükemmel bir kalkışı var, mükemmel bir inişi var. İniş pisti yok. Her yere çok rahatlıkla iniyor. Çok hızlı bir cisim yaklaşıyor kendisine. Anında manevra yapıyor. Hemen mesela çarpılmayacak gibi kendini kurtarabilecek şekilde kanatlarını alelade çırpmıyor bir kere. Çok önemli. Aerodinamik kurallarını biliyor. Kanatları öne doğru hareket ettirirken farklı bir açıda tutması gerektiğini biliyor. Arkaya doğru çekerken farklı bir açıda hı hı. Yine onları ayarlayarak yapıyor ki en az şekilde enerji harcasın. Bütün evet. bunları bir insana verseniz mümkün değil yani. Mühendise evet. verseniz onlar mühendisler ancak şu an onların uçuş sistemindeki mükemmellikleri keşfediyorlar, yeni keşfediyorlar. Evet. Kendileri akledip böyle bir sistem tasarlayamıyorlar.
hazır var olan Allah'ın yarattığı mükemmel sistemin detaylarını keşfetmekle uğraşıyorlar.
Mesela bir kelebek bir dalın üstünden hemen kalkıp uçmaya başlayabilir. Bir suyun üstünden hemen kalkıp uçmaya başlayabilir. Bir karada uzun süre hız alması gerekmez bir uçak gibi. Veya işte havada istediği gibi manevra yapar. Sağa döner, sola döner, aşağı yukarı yani her türlü hareketi yapabilir. Yani onun için böyle bir kısıtlama yok. İstediği yere anında konabilir. Yani tabii. Herhangi bir yerde uzun, geniş bir pist olması evet. da gerekmiyor. İstediği anda durabilir. Tehlikeden anında kaçabilir. Bakın bu manevra kabiliyetleri hiçbir şekilde insan yapımı en teknolojik ürünlerde bile şu anda yok. Evet. İmkanı yok, yapamazlar. Zaten onun bir benzerini yapmaları mümkün değil. Fakat Allah işte onda küçücük bir kelebekte bunu yaratıyor. Ve her nesil bunu yapıyor. Her kuş bunu yapıyor. Yani havada uçabilen her varlık bunu yapıyor yani. Hiç zahmetsiz, normal kanat olduğu yerde.
Kanat çırpma hızı da aynı şekilde. Normalde evet. mesela bir böceğin kanat çırpma hızında insanlar bir motor üretemiyorlar şu anda. Bütün teknolojini kullanıyorlar, yine üretemiyorlar. Mesela bir onları incelemişler. Bir uçan bir canlının kanat çırpma, bir saniyedeki kanat çırpma miktarıyla o kanatlara gönderdiği sinir iletisi normalde birbiriyle uyumsuz oluyor. Çünkü o canlının o kadar gelişmiş bir sinir sistemi de yok aslında. Mesela o kadar bizim vücudumuzda olduğu kadar mükemmel bir sinir ağı da yok. Peki nasıl yapıyor bunu diye düşünmüşler. Bakmışlar şöyle oluyor. Mesela bir sinek normalde biz mesela kolumuzu kaldırmak istediğimizde bununla ilgili tek bir sinir iletisi gidiyor. Motor nöronlara ve o kasları iletiyor bunları. Fakat mesela bir sinekte şöyle oluyor. Tek iletiyle 10 kere kanat çırpıyor.
Maşallah.
Maşallah. Mesela Allah... Yani oradaki motor nöronlar da öyle bir algılama sistemi yaratıyor onlarda.
Evet.
Bunun yavaş yavaş gelişmesi mümkün değil. Çünkü yoksa mesela o hayvan hiç uçamayacak. Yani jenerasyonlar boyunca uçamayan bir sinek olamaz. Yani o hayvan beslenemez. Anında yem olur, anında ölür.
Tabii.
O böyle yavaş yavaş gelişebilecek bir sistem değil. Tabii. Bir kere de bunun oluşması gerekiyor. Yani o hayvan ilk o sinir iletisini gönderdiği anda 10 defa kanat çırpması gerekiyor yani. Allah evet. onu baştan o şekilde yaratmış maşallah.
Bir de rezilin proteini var mesela kanatlarında kullandıkları o aşırı esnek bir madde bu. Bilinen en esnek protein. Bu vesileyle kanatlarını o kadar hızlı çarpabiliyor. Çok önemli Allah'ın böyle üstün bir teknolojiyle yaratmış olması onları böyle bir proteinle birlikte. Ama bu sadece bir protein yani. Uçuştan evet. anlamaz protein öyle bir aklı yok. Mesela ben... Nasıl bir özellik göstersen daha rahat uçuş olur bu canlının vücudunda diye düşünemez. Fakat muhteşem bir esneklikte tam uçuşa uygun. Oradaki çok hızlı yani kısa sürede çok hızlı ve çok güç sarf edilmesi gereken bir işlemi çok rahatlıkla yaptırabilecek bir özellikte yaratmış.
Maşallah. Allah her canlı türüne mesela kelebeği saydık, sineği, şimdi kuşlar, kartallar birçok tür var. Saymaya kalksak burada saatlerimizi alır o türlerin hepsini. Hepsinde Allah belli bir dengede yaratıyor. Mesela sinek kuşunu belli bir hızda kanat çırptırıyor. Sineği belli bir hızda, kelebeği, kuşları ve bunlar olurken Allah aynı zamanda estetik olarak da çok güzel, hoşumuza gidecek şekilde yaratıyor. Kuş resimlerimiz vardı aslında onları gösterebilirsek. Çok güzel, sevimli canlılar maşallah. Bakın maşallah. Yani renklerdeki pırıl pırıl muhteşemliğe maşallah. Ve sevimliliğe bakın. İnsan gerçekten çok hoşuna gidiyor.
Özel boyanmış gibi.
Çok şekerler. Kediler de çok tatlı.
Bu çok güzel maşallah. Evet. Mükemmel renkleri.
Ve o parlaklık. Çok, onlar da çok özel yaratılıyor maşallah.
Dösülün harika bir kuş maşallah.
Çok şekerler. Çok sevimli ya. Bunların özellikleri bebek gibiler gerçekten.
Maşallah.
Oo, çok bayağı süslü.
Çok satması var.
Çok güzel maşallah.
Maşallah.
Allah'ın hep Monis sanatı hocamızın kitabı vardı. İnsanda evet. hep şefkat uyandıracak şekilde yavruları, bütün hayvanların maşallah, maşallah. İnsanın da küçük hali. Baksana şuna ne kadar sevimli. Çok güzel maşallah.
Bu çiçeklerdeki desenler benim yani gerçekten her gördüğümde ülfetimi çok daha da açıyor. Yani
mükemmel bir hayvan.
O desenleri insanlar o dokularını falan yani mesela kumaşlarda oluşturmaya çalışıyorlar. O yumuşaklık, o kayganlık çok taze bir dokusu evet. olur. İpek gibi. Özel oluşturmaya çalışıyorlar. Allah'ın sanatı burada o yüzden insan çok hoşuna gidiyor.
Evet, maşallah,
o kuru
maşallah.
Topraktan yumuşacık ipek gibi dokusu, görünümü, şekli maşallah çok maşallah. Güzel.
Şimdi bu kalemim vardı. O da aşırı evet, sevimli. Evet. Baksana renkleri. Maşallah. Bu at da çok, çok güzel. Güzel. Çok Hazreti güzel. Süleyman'ın ne kadar evet. haklı olduğunu bir kere daha göstermesi için Allah çok süslü yaratmış.
Çok asil görünümleri maşallah.
Çok iyi bakmışlar maşallah.
Bir görüntüsüne göre sanki böyle güzelliğinde farkında gibi evet, bir hali evet. var yani maşallah.
Çok sevimli adamlar.
Bir hayvanın yavrusuna gösterdiği maşallah. Şefkat.
Maşallah.
Maşallah asla darmesinin açıklayamayacakları konulardan tabii. bir tanesi.
O bakışlarda Allah bir anlam yaratıyor. Annesindeki keskinlik, dikkat, yavrusunu korumadaki keskin bakışları. Yavruda da ona annesine duyduğu muhtaçlık çok net hissediliyor gözlerindeki maşallah, bakışlarından maşallah. Maşallah.
Diğer resimde de köpeğin gösterebilirsek yani uyuyor. Pek bir ilgilenmiyor. Onlar da üstüne...
Sıcak herhalde köpek.
Bu sürekli yaşanan bir durum zaten. Ya.
Bayağı gülmüş.
Şimdi geçen... Geçenlerde Ceylan hocam göstermişti bir resim. Kaplumbağanın üstüne bir kedi oturuyor yani. Ve bütün yol boyunca kaplumbağa ile birlikte geziyor kedi. Kaplumbağa bayağı uğraşıyor üstünden atmaya fakat herhangi bir çözüm yok. Kedi çok mutlu. O gezdikçe büyük hiçbir emek sarf etmeden bütün yol boyunca kolunda birlikte geziyor.
Deminden beri kanatlardan ve kanat çırpmanın ne kadar büyük bir iman akatı olduğundan bahsediyorduk da evrimciler ne diyor bu konuda? Saniyede 1000 kere kanat çırpabilen bir sineği yakalamaya çalışan bir dinozorun kollarını birbirine çarpa çarpa sineği kovalarken kanatını uçtun iddiaydı. Şimdi insan yani bir konuyu anlatır mesela evrime yine bazı şeylerini kendince bilimsel bir dil kullanıyorlar. Yine bir aldatmaca evet. safsatı oluyor. Fakat kendilerince işte dediğim gibi bilimsel bir dil kullanıp insanları kandırabileceklerini düşünüyorlar. Ama burada artık yani çocuklara anlatılan masallar bile daha makul evet, kalıyor.
Ama buna da kursöryel teori diyorlar ya mesela makul i̇şte, bir adı Latince bir ad isim koyuyor ona.
Evet yani çok önemli bir şey kime anlat yani gibi. Normal ilkokul mezunu olmayan bir insana bile anlatsan yani hayatında hiç eline defteri kitabı almamış bir insana gidip bu konuyu anlatsan artık ilkokul mezunu demiyorum bu konuda. Aynı şekilde balinadan ayının evrimleştiğini evet. iddia etmek de buna çok benziyor ama yani bu konuda gerçekten ilkokul bilgisi bile gerekmiyor. Bir insana evet. gidip de bir dinozorun kollarını birbirine çarparak saniyede 1000 kere kanat çırpabilen bir sineği yakalayarak evrimleştiğini ve kanadın bu şekilde oluştuğunu iddia evet. etmesi bir insanın artık akılla, mantıkla yani hiçbir şeyle açıklanamaz. Yani,
ya ağaçtan ağaca atlarken olduğunu iddia etmesi.
Yani insan artık ne diyeceğini gerçekten şaşırıyor bu tarz mantıksızlıklarda. Mesela balinanın ayıya dönüştü. Artık kendileri de bir süre sonra tabii. hiç olmazsa bazıları ayının utanıyorlar balineye. Da pardon ayının balineye dönüşmesi. Bir süre sonra artık utanıyorlar da kendileri çıkarıyorlar artık kitaplarından. Çünkü o kadar saçmalıyorlar ki.
Evet, evet,
ama
evet.
bu hala devam ediyor değil mi Halil Hocam?
Bu hala yani. Devam ediyor. Dinozor olayı hala devam ediyor. Allah alem yakında onu da kitaplardan çıkaracaklar. Çünkü çok fazla şey kitaplardan çıkarılmaya başlandı. Hocamız başlarını ezdikçe bence son dönemde ağız değişiklikleri bunu çok iyi ispatlıyor aslında. Şu tesadüflere tesadüf demiyoruz aslında demeleri.
yani
rastlantı diyoruz aslında tesadüf değildi falan. İşte sosyal Darwinizm'e bunun Darwinizm'le alakası yoktur demeleri. Hep bunlar geri adım aslında. Yani işte biz aslında maymundan geldik demedik, bir orta kasadan geldik dedik. Yani bunlar evet. hep geri adım. Çünkü hocamız rezil ettikçe onların iddialarını. Onlar da sürekli geri adım geri adım o şekilde atmaya başladılar. Geçen gün de konuşmuştuk. Yeni bir iddia yok şu anda. Yani evrim haberi yok yani öne tabii, sürebilecekleri. Tabii. Bir herhangi bir fosili alıp üzerinde yalan söyleyemiyorlar. Böyle bir şey yapamıyorlar. Durdular, sustular evet. yani. Sadece demagojiyi sürdürmeye çalışıyorlar. Ve Allah'ın sanatı o kadar muhteşem ki yaratılan her şey onlara... İslam'ın güzelliğini, dinin güzelliğini, Allah'ın yaratmasının güzelliğini gösterdikçe insanlar buna ikna oldukça iyice gerçekten geri adım atmak mecburiyetinde kalıyorlar.
Hocamız dün şey söyledi ya benden başka anlatan yok diye. Yok, çok evet. önemli. Yani çünkü sürekli evet. hocamızın bu Amerika'daki yaratılışçılardan etkilendiğini ve o şekilde anlattığını iddia ediyorlardı. Halbuki bugüne kadar ilmi olarak bunlara hiç cevap veren yoktu. O yüzden de dediğin gibi hocamız bunları ilmi olarak başını ezince
tabii.
ortada
tabii.
hiçbir şey kalmadı geriye. Bunlar da kalmadılar yalnız. Tabii.
Yaratılışçılar
yani yaratılışı yani, zaten evet. yoktu.
Tabii, bir tek hocamızda ezilmişlerdi.
Şu
yani.
An evrimci de kalmadı ortada. Evet. Anlatacak şimdi, bir şeyleri yok çünkü
sürekli
iddiaları.
Sürekli yıllar önce biz uluslararası bir konferans düzenlemiştik burada. Orada ICR'dan Yaratılış Enstitüsü'nden evet. Amerika'da çeşitli konuşmacılar gelmişti. Duyengiş gelmişti ve diğer evet. konuşmacılar gelmişti. çok güzel ifadelerde, açıklamalarda bulundular o dönemde. Fakat bu işte Darwinistleri, materyalistlerin, Marksistlerin acayip kullandığı bir şey haline geldi. İşte onlar bizi hem maddi yönden destekliyorlar, bütün ilimsel çalışmaları onlar yapıyorlar. İşte biz onlardan alıyoruz falan gibi yani. Bunu hala kullanıyorlar. Bu çünkü çok ağırlarına gidiyor. Hayır, alsak da zaten tabii ki çok değerli çalışmaları var. Biz zaten yurt dışında yapılmış bütün ilmi çalışmaların tamamını kullanıyoruz. Çünkü hepsi yaratılışı ispat ediyor ve son derece değerli, hatta evrimcilerin yaptığı çalışmaları kullanıyoruz. Çünkü yani o adamın evrimci olması bir şey fark etmez ki. Evet, o zaten evet. Allah'ın yarattığı olağanüstü bir şeyi ortaya çıkıyor. Biz mesela sabahtan akşama kadar DNA'yı anlatıyoruz. Bunu ortaya çıkaran, ilk keşfeten Francis Crick. Francis Crick dönemin en ünlü ateistlerinden evet. bir tanesiydi. Yani hiçbir şekilde Allah'ın varlığını kabul etmedi ve o şekilde öldü. Allah bilir tabii kalbini ama izahları o evet. şekildeydi. Ama biz anlatırız yani.
Bunu iddia eden kardeşlerimizi çok rica ediyorum. Bir kere bir yabancı yaratılışçıların bir internet sitesine baksınlar. Hocamızın ilk önce söylemediği yeni bir izah bulsunlar.
Evet.
Ve bunu eğer böyle bir şey varsa bize söylesinler. Böyle bir şey yok yani. Dünyadaki bütün yaratılışçılar şu anda hocamızın izahlarını kullanıyorlar. Mesela, ve bunun dışında bir şekilde evrimi yenmenin bir yöntemini bulamadılar daha öncesinde. Hep hocamız yol gösterdi bu
ben
işlere.
Ben hocamın kitaplarına baktım Zeynep evet. Hocam. Gerçekten son dönemlerdeki. Hocamızdan direkt alıntı yapıp kullanıyorlar. Evet. Bunu zaten bu şekilde yapmak mecburiyetindeler. Çünkü bunu bu şekilde hiçbir zaman yorumlayamadılar. Yani evet. hocamız ortaya çıkıp yorumladı. Bir kere hocamız geçen gün anlattı ya. Bütün bu ICR'ın da yaptığı 6000 yıllık bir, hala o şekilde savunurlar. Evet. 6000 yıllık bir canlı tarihi olduğunu savunuyorlar. Halbuki yani burada zaten başlarını eziyor zaten ateistler bunların. Yani burada zaten yenilmiş oluyorlar. Hiçbir yere ulaşamıyorlar. Çünkü milyonlarca yıllık fosilleri açıklayamıyorlar doğal olarak. Şimdi bu durum böyle olunca tabii ki yani bütün ilmi delillerle ortaya çıkıp Darwinizmi çürüten hocamız yani bu çok çok açık. Yani o yorumu yapan hocamız evet. ve yani Allah'ın izniyle Darwinistler de, ateistler de, tüm Marksistler de, o dergileri çıkaranlar da tamamı çok iyi biliyorlar. Hocamızın tek başına böyle bir ilmi mücadeleyi tek başına üstlenip götürdüğünü ve evrim teorisini tek başına dünyada yok ettiğini. Mesela Richard Dawkins neden İngiltere'de tabii. yani İngiltere'de zaten Darwinizmin ocağı olan bir yer. Çok evet. fazla Darwinist var. Buna karşı da çok fazla yaratılışçı var. Neden ona karşı yani oradaki yaratılışçılara karşı bir izah yok da sırf hocamıza karşı bir açıklama tabii. getiriyor.
Zaten iki tane konu vardı çok önemli. Hocamızın evrimcileri feci derecede ezdiği. Bir tanesi proteinin asla protein olmadan oluşamaması yani proteinin tek başına oluşmasının ihtimalinin sıfır olması. Şimdi bu ilk defa hocamızın getirdiği bir delildi. Bunu hiçbir zaman daha önce akledememişlerdi. İkincisi fosilleri kullanmak. Fosilleri de kullanamıyorlar dediğin mantıklı dünyaya, genç dünya inanışı olduğu için onlarda. Fosilleri de delil olarak kullanamıyorlardı. O konuda da feci şekilde eziliyorlardı. Hocamız bütün fosilleri, bütün türlere ait fosilleri 300 milyon yıllık, kimi 500 milyon yıllık fosilleri ortaya koyduktan sonra ve bugünkü türlerle hiç en ufak bir değişikliği olmadığını gösterdikten sonra zaten söyleyecek hiçbir sözleri kalmadı. Yani en önemlisi hocamızın verdiği delillerle evrim teorisinin çökmüş olması. Evet, ondan evet. önce hiç kimse bu delilleri kullanarak evrim teorisine karşı herhangi bir iddiada bulunmamıştı.
Şu anda evrime karşı yani delil getiremiyorlar, getiremezler. Çünkü mesela yaratılış atlası, restorana gidiyorlar, yaratılış atlası. Okula gidiyorlar, yaratılış evet. atlası. Üniversitede öyle. Bir eve gidiyorlar, evrimci gene arkadaşı oluyor. Bakıyor onun evinde de yaratılış atlası. Artık birbirlerine Hı-hı. gerçekten evrime inanmadıklarını söylüyorlar. Yani mecbur Tabii. kaldılar. Çünkü dediğin gibi o her fosil gördüğü her fosil kesinlikle evrimin geçersizliğini ortaya koyuyor. O yüzden zaten işte yaratılış atlasındaki o tek bir fosilin bile birinin bir arkadaşına göndermesi, mesela web sitesinden, işte Facebook'tan, Twitter'dan o tek bir resmi, tek bir fosili göndermesi bile çok önemli bir tebliğ. O zaten karşı taraftaki evrim teorisini tamamen çökerten bir şey inşallah.
Bir de yaratılışı savunanların delil bulmasını biz zaten isteriz. Yani bulması derken zaten ortalıkta Tabii çok ki. Fazla delil var ama Hı-hı. yani diyelim ki Amerika'daki yaratılışı savunanlar. Bunlar zaten çok güzel deliller bulsunlar, kitaplardan örnekler getirsinler, Hı-hı. evrimcilerin açmazdan ortaya koysunlar. Biz onların Hı-hı. hepsini zaten kullanırız. Yani bununla bize neden karşı bir şey getirdiklerini evet. ben anlayamıyorum. Çünkü ne mahsuru var ki evet. zaten Aylin de demin söyledi. Biz evrimcilerin bile kendi itiraflarını kullanıyoruz hocamız kitaplarında. Evrimcilerin itirafları diye kitabı var hocamızın. Orada sadece evrime inanan bilim adamlarının evrimin neden açmaz içinde olduğunu itiraf ettikleri sözlerinden oluşuyor. Tek bir kitap. Evet. Sadece bir kısmı alınmış. Yani şu an hali hazırda bir mevcut buna. Yine ne güzel işte yaratılışı savunan insanlar, zaten hocamız gece gündüz bunu anlatıyor. Sürekli diyor çıksına ilmi olarak kendini geliştirsinler diyor. Kardeşlerimiz için de ortak söylüyor hocamız. Ortak çalışma evet. yapalım diyor. Yani ne mahsur olabilir ki? Hatta maddi olarak desteklemek istiyorlarsa ne güzel işte gelsinler konferans versinler Türkiye'de. Biz de gidelim onların konferanslarında açıklamalar yapalım. Zaten bu iyi bir şey. Yani bunu şimdi şu çok önemli. Evrimciler öyle bir noktaya geldiler ki hocamıza bilimle karşı gelmiyorlar. Evet. Hiçbir şekilde bilimle cevap veremiyorlar. Eskiden çünkü sürekli kayıp bir halka bulunurdu. Biz çocukluğumuzdan beri evet. biliriz yani çok onların iddiasıyla. Sürekli gazetede hayali tabii ki kayıp bir halka bulundu diye ortaya çıkarlardı. Kimse de ses seda çıkarmazdı. Şimdi yine sürekli ortaya çıkmaya başladılar önce başlarda kayıp halka bulundu diye. Hocamız o kayıp halkayı onlara gösterdi, kayıp falan olmadığını, normal bir canlı olduğunu, hiçbir şekilde şey böyle yarı bir tür olmadığını, bir ara geçiş formu olmadığını, kayıp halka diye bir şeyin olmadığını her seferinde bunları bilimsel olarak ispat etti. Ay çok özür dileriz değilmiş dediler, geri çektiler. Bir tane daha kayıp halka evet. buldular. Hocamız yine bunların bilimsel olarak başını ezdi, yine geri çekildiler. Bu yani artık bir kısa döngü şeklinde sürekli devam etmeye başladı. Artık kayıp halka falan bulunamıyor hiçbir evet. gazetede. Böyle bir iddia ile karşılaşmıyoruz. Hiçbir ara geçiş formu iddiası yok. Çünkü yani eskileri yine kendilerince ara ara söylüyorlar ama evet. çok nadir çok olarak. Az, yani tabii. çok çok azaldı. Hocamız da diyor zaten olsa da açıklasak diye çok hoşuna evet. gidiyor maşallah. Her seferin onları bilimsel olarak bu şekilde ezmek. Böyle bir şey yok. Onun için yani bilimsel olarak cevap veremedikleri için işte yaratılış atlasını niçin dağıttınız? Yaratılış atlasını basan matbaa kim?
Kaç tane daha?
Evrimcilerin bize sordukları yeni sorular. Yani şey
niye
sormuyorlar.
Niye çok güzel evlerde oturuyorsunuz?
Neden eviniz var?
Neden bu kadar
niye gülüyorsunuz? Artık yani yeni bize karşı getirilen bilimsel, kendi bilimsel daha bunu yani burada da işte halkımız çok uyanık bizim yani çok akıllı maşallah. Elhamdülillah herkes çok açık olarak anlıyor burada ne olduğunu. Bilimsel olarak tam anlamıyla evrim teorisi çökmüş durumdadır. Bunu yapan da Allah'ın izniyle hocamızdır tüm dünyada. Şu anda Fransa'da tamamen ortadan kalkmış durumda evet. aslında fikren. Tabii. Fakat çırpınıyorlar artık yani ne yapacaklarını şaşırdılar. Ama çocuklar ne yapıyorlar? İnternete bir tıkla giriyorlar hemen. Hemen Harun Yahya sitesinin Fransızcası da var. Bayağı Fransızca sitenin girişleri de çok yüksek.
Harunyahya.fr Fransızca sitemizin.
Evet adresimiz inşallah. İnşallah. Giriyorlar bir bakıyorlar. Ay yaratılış atlası ne yapıyor çocuk? Hemen bir tıkla kendi bilgisayarına indiriyor. Gidiyor okulda hocaya mesela çok da uyanık oluyorlar şimdi gerçekten lise öğrencileri falan. Hocam diyor mesela işte şu fosil şu kadar milyon yıllıkmış. Bunun için ne diyorsunuz? Hiç günümüzdekiyle aynıymış diyor mesela. Hiç evrimleşme göremedim de hocam gösterir misiniz diyor mesela çocuk. Öğretmeni kızarıyor falan. Neyse bunlar tartışılacak konular değil diyor gidiyor.
Tabii. Yani demagoji yapabiliyor. Normal bir bilimsel cevap veremiyor hiçbiri.
Bugüne hocam, kadar bir süre pardon.
Çok güzel bir örneği vardı. Hiç güneş görmemiş insanları mesela karanlık bir odada toplasanız birdenbire perdenin ucundan çok az perdeyi açsanız güneş işte içeri girse artık bir daha o insanları güneşin olmadığına ikna edemezsiniz. Çünkü artık evet. görmüşlerdir. Bir daha istedikleri kadar çırpınsınlar. İstedikleri kadar işte 300 yıllık Fransız kültürüne yapılmış en büyük saldırı, işte tufan, deprem bu tarz haberlerle çok büyük bir olay olduğunu zaten kendileri de kabul ettiler. İstedikleri kadar çırpınsınlar. Artık geriye dönüş yok. Evrimin olmadığını hepsi çok çok iyi anladılar. Çırpınanların evet. kendileri bizzat çok iyi anladı.
İngiltere'deki okullarda öğrenciler artık sınıflardan çıkıyor evrimi evet. anlatılmaya başladığında Londra'daki üniversitelerde. Ve bunu haber yapan gazetede Harun Yahya etkisi diye yazdı. Tabii. Doğru gerçekten de hocamızın etkisi. Tabii. Hocamız çünkü bir tek İngiltere'de değil bütün dünyaya artık gösterdi ve hiç kimse inanmıyor. Artık bir insan bir sınıfta oturup da iki saat boyunca olmayan bir şey bir demagojiyi dinlemek istemiyor. Tabii. İnsanların vakti kıymetli zaman çok dar. Yani biz evrim anlatılmasın demiyoruz. Evrim anlatılacak tabii ki bize inşallah cevabını verdi. Sadece yaratılış da anlatılsın istiyoruz. İnşallah.
Mesela, şey hocamız sosyal Darwinizmin bela olduğunu, ne kadar büyük bir bela olduğunu, esas bütün sorunların, dünyadaki bütün sorunların sosyal Darwinizmden kaynaklandığını ve Kur'an ahlakına uygun yaşanırsa ancak bunun çözüm olacağını anlatmıştı. Mesela en sonunda Darwinizmin en önde gelen savunucularından Richard Dawkins kendi çıktı söyledi. Ben sosyal Darwinizme göre Darwinizmin temel alındığı bir ortamda, öyle bir toplumda asla yaşamak istemem. Çok tabii. kabus gibi bir hayat dedi. Yani güçlünün zayıfı ezdiği, kimsenin hakkının korunmadığı, ve bencilliğin hakim olduğu bir toplumda ben asla yaşamak istemem. Ve Darwinizmin bir topluma hakim olmasını kesinlikle istemem dedi.
Tabii.
Mesela çok önemlidir hocamızın etkilerinden biri. Yani birçok gerçeği de görmelerine vesile oldu.
Hocamızın ne kadar hayırlara vesile olduğu çok ortada yani. Tabii. Evrimin ortadan kaldırılması, iman hakikatlerinin anlatılması. Şimdi buna karşılık, buna rağmen hocamızın aleyhinde mesela yazı yazanlar oluyor. Ama ne oluyor sonunda? Mesela ona giriyor, araştırmaya başlıyor. Kimmiş acaba, ne demek istemiş, ne demiş, nasıl bir iftira atmış diye ilgisini çekiyor. Fakat sonrasında aa bu böyleymiş demek ki diyor. Bakıyor evrim diye bir şey yokmuş. O gene bizim inşallah hocamızın daha da lehine dönen bir şey oluyor. Hocamızın daha çok tanınmasına, Kur'an hakikatlerinin daha çok tanınmasına vesile oluyor. Okuyan kişinin de imanı artıyor. Yani hocamız söylemişti yani Mehdiyet'in aleyhine ne yaparlarsa yapsınlar. Yani isterse çok farklı bir şeyler yapmaya çalışsın, iftira atsın, işte elinden geleni yapsın. Bu gene Mehdiyet'in lehine olur inşallah. Biz de Mehdi talebeleri olduğumuz için hocamız da söyledi. Biz Mehdi talebeyiz. Mehdi talebesiyiz diye inşallah. O yüzden hep Müslümanların lehine oluyor her şey. Daha çok İslam'ın tanınmasına vesile oluyor.
Allah ayetinde şeytanın Allah'a sınırından yaklaşık olarak söylüyorum. Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder diye bildiriyor ayetinde. Hocamız Yaratılış Atlası'nı yayınladı. Batıl olan o Darwinist düşüncelerin tamamı bitti. Kayboldu. İnsanların ufku açıldı. Bir aydınlanma oldu, bir ferahlama oldu gerçekten. İnsanlar çok büyük bir yanılgı içindeydiler. Hiç kimsenin de onu araştıracak, o yönde düşünecek bir şey yoktu. Çünkü Darwinist sistem çok etkiliydi o dönemde. Eskiden hocamız Atlas'ı yayınlamadan ve ilmi mücadelesine başlamadan önce. O dönemdeki sistemin etkisiyle insanlar başka bir yol arayamıyorlardı. O sistemin getirdiği Darwinizm öğretiliyor okullarda. Evet biz bunu öğrenmek zorundayız diyorlardı. Ama şu an hocamızın vesilesiyle mesela okullarda öğretmenlerin birçoğu Darwinizmin yalan olduğunu anlatıyor. Hatta onlara da baskı uyguluyor o Darwinist, oradaki yönetimdeki Darwinistler. Okuldan atmaya kadar vardırıyorlar. Fakat onlar her şekilde doğruyu savunuyorlar. Gördüklerinde Allah'ın varlığını bildiklerinde, onu delilleriyle, bilimsel gerçeklerle gördüklerinde artık onu inkar etmiyorlar. Vicdanları kabul ediyor çünkü onu yanlış olduğunu çok net görüyorlar ve çocuklara da öğrencilerine hiçbir şekilde anlatma gereği duymuyorlar ve açıkça insanlara anlatıyorlar Allah'ın varlığını ve Darwinizmin olmadığını.
Eskiden bayağı ferahtılardan bu hocam hakikaten anlattığın evet. gibi. Yani Darwinist çapında da bayağı rahatlık hakimdi. Çünkü gazeteye bir ilan versin işte şu kayıp halkadır. Zaten ona karşı çıkan yoktu ki yani okulda da evet. okutuluyordu o. Yeni literatüre giriyordu. Tabii, normal evet. okul kitabına giriyordu zaten.
Mikroptan geldik.
Mikroptan geldik. Yani ona inanıyorlardı. Halk da inanıyordu yani. Günlük gazeteyi okuyordu adam. Ha bak gördün mü işte bilmem ne solucanından gelmiş falan evet. diye. Kanaati geliyordu yani. Evet. Çünkü o telkini her gün görüyordu. Her mesela Nebraska adamı diye okulda okutuldu. Yıllarca bir tane diş olduğu, yaban domuzu dişi olduğunu hiç kimse bilmiyordu yani. Ondan sonra ortaya çıktı. Bunlar öyleydi. Şimdi şu anki panik işte bunun ezildiğini gösteriyor. Bu paniğin önemi işte burada. Fransa'dan bahsettik. Panik içindeler. Niye? Fransa susmuştu. Gayet güzel Darwinizm yani. Her türlü Darwinist çıkıyordu ortaya. Karşı Darwinizmi müthiş savunuyorlardı. Zaten sistem evet. onun üzerineydi. Niye panikteler o zaman? Nereden oluştu bu? Neden mesela Türkiye'deki Darwinist komünistler de, tüm Marksistler de panikte? Niye? Çünkü yani Darwinizm çöküyor. Açık delilidir bu. Bu paniğin gösterdiği en açık deli Darwinizm'in çöküşüdür. Dün kardeşlerimiz çok güzel bir sergi hazırlamışlar. Çok çok güzel bir sergi. Orada küçük yani 5-6 yaşında bir tane küçük kız çocuğuyla konuşuyorlar ve Archaeopteryx'in detaylarını anlatıyor kardeşimiz orada ona. O kadar muazzam anladı ki küçük çocuk ama yani her şeyi anladı. Allah yaratmıştır diyor bayağı da sevimli bir şey. Bunu açıkça anlatıyor ama yani orada bayağı bilimsel şekilde anlattı yani kardeşimiz
Taksim
orada.
Taksim metrodaki
çok çok çok güzel bir sergi.
Kardeşlerimiz ziyaret edebilirler evet. Taksim'de metroda. İnşallah.
Gerçekten çok fosil güzel bir sergisi. Sergi. Maşallah çok fazla fosil var ve çok geniş bir alanda. Burada bayağı yani...
Hocam sizin Darwinizmi nasıl yıktığınızı anlatıyordunuz.
Evet, maşallah.
Hem yıkma
hem yamultma.
Maşallah.
Hocam şahanesiniz.
Maşallah.
Şimdi inandırıcı olması için görünmez.
Evet.
O zaman bir dakika.
İnşallah.
Sohbetimize devam ediyoruz inşallah.
Şimdi demin hocamız incirden bahsetmişti de o sırada dinlerken bir kere daha ülfetim gerçekten yeniden dağıldı. Hocamız hem imanıma vesile olmuştu. O yüzden zaten canımdan çok çok fazla seviyorum. Allah'a şükürler olsun. Allah ondan razı olsun. 23 yıldır imanıma vesile oldu. Tabii ki Allah'a inanıyordum ama gerçek anlamda imanı tam olarak bilmediğim için tabii ki hem yerine getiremiyordum hem de yani gerçek bir Müslümanın yaşaması gereken o Müslüman ahlakını tam olarak bilmiyordum. Ama hocamızın vesilesiyle Allah'a şükürler olsun 23 yıldır imanlıyım. Allah'a şükürler olsun Allah hidayet verdi ve vesile etti onu. Şimdi İncil'i de anlattığında ilk geldiğimde de yine bana böyle iman hakikatleri anlatmıştı. Şimdiye kadar hayatımda hiç düşünmemiştim o şekilde iman hakikatlerini. Yani hayatımda hep gördüğüm şeylerdi ama işte portakal, kiraz. Mesela bir kere bana kirazı anlatmıştı. İlk defa duyduğumda hayatım boyunca gördüğüm, yediğim o kirazı bütün bakış açım değişmişti. İşte hocamızın anlatımındaki samimiyet ve hikmet ve bu ülfet kırıcı üslup milyonlarca insanın imanına vesile oluyor. O kirazın her gün gördüğün o yazın çıktığında işte eline alıp yediğin kirazı bir anda bambaşka bir iman hakikati olarak bakmaya başlıyorsun. Allah'a imanın artıyor. Allah'a şükrediyorsun. Allah'ın böyle bir nimet vermesinden dolayı bir kere bütün nimetlere bakış açın değişiyor. Mesela kiraza bakış açım değişmişti diyorsun. Bütün meyvelere bakış açım değişmişti. Bir anda mesela karpuzlu bir anlatma şekli vardı. Bambaşka yani. Hep ülfet kırıcılık vardı. Şimdi de o inciri anlatırken o incir tohumunu küçücük milimetreden bile küçük incir tohumunun toprağa atılıp Bediüzzaman'ın Zaman Hazretleri'nin sözünden okuyup anlattığı onun o 20 metre ağaca ulaşması, sonra onun üzerinden binlerce bal kesesinin sarkması. Mesela incir çok büyük bir nimet. Allah'ın ayette de bahsettiği bir meyve. Bu şekilde olması insanın işte ülfetini kırar ve ülfet kırmak da insanların imanına vesile olan en önemli şeylerden bir tanesidir. O şekilde çünkü Allah'ın yaratma sanatını insanlar fark etmeye başlarlar. O zaman yataktan kalkıp her gün sokağa çıktıklarında gördükleri şeylere bakış açıları değişir. Yani o yolda dümdüz yürümezler de başka şekilde bakmaya başlarlar.
Tabii. Ülfet kırmak da. Bir açıklayalım mı onu acaba? Ülfet nedir? Tabii, yani
ülfet insanın alışkanlığının dağılması. Yani her gün gördüğü, alışkanlık haline getirdiği ve üzerine düşünmediği şeylerde bakış açısının değişmesi. İnşallah.
Evet, imtihanın sırrını biz çok iyi biliyoruz. Hocamız vesilesiyle çok iyi öğrendik ve anlatıyoruz. Fakat mesela hocamız az önce bir şey söyledi. Allah sonsuz uzun zaman yaratıyor ahirette dedi. Trilyonlarca sene geçiyor, trilyonlarca sene geçiyor. Gene sıfır hükmünde oluyor dedi. Evet, evet. Sonrasında çok uzun, sonsuz bir hayat var. O yüzden Allah imtihanı çok zorlu yaratıyor dedi. Mesela hocamız birçok şeyi söylüyor gerçekten. Fakat her söylediğinde değişik bir ek detay katarak insanın, yani hepimizin imanını çok arttırıyor, çok etkilenmemize vesile oluyor. Mesela orada Allah'ın mesela birisine kanser veriyor diyelim Allah. Müslüman diyor ki orada elhamdülillah Allah bana bunu verdi ki mesela daha da iyiliğimi arttırsın. Daha da sevap kazanmama vesile olsun. Allah beni seçmiş, güçlü görmüş demek ki Allah beni. Ve bana bu imtihanı vermiş, Allah'a daha çok sevmem için bir fırsat vermiş diye Müslüman düşünüyordu. Ne kadar güzel hocamızın bakış açısı. Gerçekten imanınız işte bu detaylar çok fazla arttırıyor. Allah'ın kelimelerle bu kadar etki yaratması çok mucize. Yani bir kelime söylüyor hocamız. Mesela böyle bütün ruhumla çok o da Allah'ın verdiği çok değişik bir his. Bütün cildime kadar onu hissediyorum o etkiyi. Çok etkili ve çok sarsıcı oluyor yani. İmanını çok arttıracak bir etkisi oluyor hocamızın elhamdülillah.
Hastalık gerçekten çok önemli. Şimdi tekrar düşündüm. Allah çünkü hastalığı belirli bir süre içinde veriyor. Müslümanın o belirli süre içinde o vakti çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü ondan alacağı sevap, ona o şuurla Allah'tan gelen güzel bir nimet olarak değerlendiğinde ondan alacağı sevap çok önemli. Mesela bir baş ağrısı oluyor. O belki bir saat sürüyor fakat Müslüman o bir saat boyunca Allah'ı zikredip, Allah'a o baş ağrısını verdiği için tevekkül edip ve dua edip onun Allah'ın geçireceğini bilince rahat ediyor. Ve belki bir saat sonra geçiyor ama ondan gafil yaşayan insan, mesela ilaç alırım geçer diye düşünüp Allah'tan gafil olan bir insan orada onun sevabını alamıyor. Ama Müslüman için o çok değerli bir vakit. Ben daha önce Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Hastalar Risalesi'ni okumuştum. Çok etkileyici. Onun mesela o güzeller güzel bildiği zamanın tüm sözleri çok hikmetli ve çok etkileyici. O hastalığın Allah'tan bir hediye olduğunu anlatıyordu ve diğer sözleri de tüm kardeşlerimiz okuyabilirler. Çok hikmetli ve gerçekten insanın kalbine etki edecek şekilde Allah'a duyduğu derin sevgiyi çok güzel anlatıyor Hastalar Risalesi'nde. İnsanın gerçekten ufku açılıyor. Allah'a duyduğu sevgi artıyor çünkü o imtihan olmasa belki değerini bilemeyebilir aciz olmadığın, yani hasta olmadığı vaktin insan. Fakat Allah bir hastalık verdiğinde o geldiği için Allah'a çok şükrediyor. Çok özel. Allah'tan bir nimet. Orada Allah'a duyduğu sabır, tevekkül, güzel ahlak, o sırada ettiği dualar çok değerli oluyor. O vaktini en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyor Müslüman da.
Maşallah. Said Nursi Hazretleri'nin bir sözü daha vardı. Kardeşim, bir Müslüman kardeşinin bir başka Müslüman kardeşi sevmesi için, sevmesiyle ilgili olarak bir elin diğer eli sevmesi gibi diye bir örnek vermişti. Ben yaklaşık olarak söylüyorum da örneği. Ben de ondan çok etkilenmiştim okuduğumda. Bir el, yani insanın kendi eli diğer elini yadırgamıyor. Hep birlikte hareket ediyor. İşte Müslümanlar da o yüzden hep birlikte hareket etmeliler. O yüzden söylüyoruz, İslam birliği olmalı, hep birlikte hareket etmeliyiz. Birlikte adım atmalıyız. Bu yolda Allah'ın gösterdiği tebliği inşallah birlikte anlatmalıyız. Mehdiyeti birlikte anlatmalıyız. Mesela bölünmeler oluyor. Cemaatleşmeler, gruplaşmalar oluyor. Hocamız hep anlatıyor. Mesela bir grup kendi grubunu daha üstün tutmaya çalışıyor. Tabii ki insanların birlikte olmaları, kardeşlerini sevmeleri, arkadaşlarını sevmeleri çok güzeldir ama bir başka grubu, bir başka arkadaş grubunu, bir başka düşüncede olanı soyutlayarak değil de birlik olarak, aynı bir elin diğer elini yadırgamaması gibi, birlik olması gibi. O yüzden çok etkilenmiştim o sözden. Tabii. Maşallah.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uymak burada çok önemli. Peygamberimizin hayatında bunun çok güzel örnekleri var. Mesela müşrikler, geçen gün de konuştuk, müşrikler himaye istiyor Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve selam. Allah'ın ayetiyle onları himaye altına alıyor. Hiçbir şekilde müşrik olduğu için onları ayırt etmiyor. Ya da Hristiyan topluluklarla, Musevi topluluklarla çok güzel anlaşmaları imzalıyor. Ve tüm adaletini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in adaletini çok net görüyor Müslümanlar. Mutlaka bir hepimizin, her Müslümanın Peygamberimizin gösterdiği yola uyması gerekiyor. Çünkü Allah'ın ilhamıyla hareket ettiği için, Allah'ın vahyine uyduğu için en doğru yol Peygamberimizin yolu oluyor. Ve ona uyulduğunda, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme uyulduğunda Müslümanlara bir güzellik geliyor, neşe geliyor, sevinç geliyor, kalplerine de bir ferahlık geliyor. O çok önemli maşallah.
Elçileri zaten, elçileri Peygamberimize, diğer peygamberlerimize, hep velilere baktığımızda ön plana çıkan mesela çok mükemmel bir aklı görüyoruz. Ve aslında o da Allah'ın Müslümanlarda sadece yarattığı bir özellik, sadece inananlarda yarattığı bir mucize. Çünkü mesela Allah'tan korkan insana Allah akıl veriyor. Zeka herkeste olabilir. Mesela bir atom mühendisi olur. Birisi çok ileri fizikte mükemmel eğitim almış bir insan olur. Zeka herkeste görülebilir fakat akıl görülemez herkeste. Ancak Allah'tan korkmakla, Allah'ın emir ve yasaklarına uymakla, onlardan sakınmakla akıl oluyor. Şimdi mesela hastalığı anlattık. Orada da düşündüm aslında. Bir insan normalde hastalığın hikmetini anlayamaması çok acı. Normalde sadece zekasıyla anlayabilir diye düşünüyor insan ama anlayamıyor insanlar. Allah her şeyi mükemmel yaratmış. Allah dilese dünyada hastalık yaratmaz. Tabii. Allah için çok çok basit bir şey. Allah bir şey kolay. Çok çok çok kolay inşallah. Hocamız da anlattı mesela az önce programında. Yani Allah her şeyi mükemmel yaratıyor. Kofulu, atomu, her türlü detayda Allah mükemmellik yaratıyor. İnsanın düşünmesi gerekiyor. Eğer bu oluyorsa mutlaka bunda bir hayır, bir hikmet, bir güzellik olması gerekiyor diye. Ama sadece Allah'tan korkanlar bunu düşünebiliyor. Çünkü Allah sadece Allah'tan korkanlara, kendisinden korkanlara bunu ilham ediyor. Allah bir ayetinde şu şekilde buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler, Allah'tan korkup sakınırsınız. Sizi doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük fazıl sahibidir. Enfal suresi 29. ayet.
Mesela evrimcilerin sık sık düştüğü yanılgılardan biri de bu. Diyorlar evet. Ki insanda hastalık oluyor o zaman. Mesela insanda bel fıtığı oluyor. İşte başka bir hastalık oluyor. Bunlar bir hatadır, bir kusurdur. Halbuki Allah'ın hikmetle yarattığını orada akılla değerlendiremedikleri için, sonuç çıkaramadıkları için. Ki bunlar olmasaydı zaten biz bu sistemlerdeki mükemmelliği, Allah'ın detaylarda yarattığı kusursuzluğu göremezdik gerçekten.
Evet.
Hastalığın başka birçok manevi hikmetleri de var. Bunu da zaten tabii göremezdik. Hep böyle düşünüyorlar. Halbuki baktıklarında gerçekten ön yargısız baksalar, yani sırf bilim gözüyle baksalar, yine oradaki olağanüstülüğü görüp görür görmez iman etmeleri gerekir. Tabii, hemen tabii. Ki çoğu da vicdanen zaten Allah'ın varlığını çok çok net kavramıştır. Fakat Allah ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler, vicdanları kabul ettiği halde diye bildiriyor. İşte onların da durumu bu şekilde. Hastalıkla ilgili hocamızın çok güzel bir örneği vardı. İnsan çok fazla bir şey sonucunda güzellik olacağını düşünürse mesela çok ağır tedavilere katlanabiliyor.
Evet.
Ya da sonucunda gerçekten güzel bir şey olacaksa çok acı çekmeye razı olabiliyor ve bunu severek yapıyor dünya hayatında. bu şekilde. Halbuki ahiret için sonucunu mutlaka Allah'ın hayırla ve güzellikle yarışacağını ve imtihanın sonunda güzel bir karşılık verilirse, Allah'ın rızasına uygun karşılık verilirse, Allah'ın mutlaka çok güzel bir karşılıkla inşallah rızasını kazanarak ve Allah'ın cennetini, rahmetini kazanarak böyle güzel bir karşılık kazanacağını düşünen insan, işte her türlü hastalığa, her türlü zorluğa çok rahat sabreder.
Tabii.
Ve bunu gerçekten çok sevinerek yapar, isteyerek yapar. İmanın derinliği de burada, imtihanın sırrı. Bunu işte derin iman edenler bunu kavrayıp çok güzel bir teslimiyetle Allah'a teslim oluyorlar. Çünkü Allah'ın iyileştirmeyeceği hastalık yok. Hastalığı veren Allah, şifayı veren Allah. Allah dilese en ağır hastalığı, hiç kimsenin kurtulmayacağı dediği bir hastalığı dilese mucize oldu diyorlar. Allah iyileştiriyor. Ya da çok çok hafif bir hastalık oluyor. Hiç öyle bir beklentileri olmuyor. Allah dilerse onu da sebep kılar. Ondan da insanın canını alır. Evet. Her şey Allah her şeye kadirdir.
Hocamız dün anlattı ya, ölüm için işte biz de burada örnek verdik. İşte neden yaz tutmuyorsunuz? Neden müzik dinliyorsunuz? İşte çok çeşitli şeyler söylüyorlar bu konuyla ilgili. Hocamız da söyledi yani, bu direkt müşriklerin adetidir diye, yani bir ölenin arkasından yaz tutmak. Çünkü onun Allah'ın yarattığı bir şeyde, bu Allah yaratmış, Allah veriyor canı ve Allah alıyor. O yüzden buna bir isyan gibi bir şey oluyor. Rabbim sen haşa bunu niye yaptın demek gibi bir şey oluyor yani. Neden ölüm böyle oldu, neden vaktinde bu vakitte geldi demek çok çok anormal bir şey. Yani bu bakış açısı da bakmaları gerekiyor. Şimdi hastalık veya dünyada imtihan olarak başa gelen şeylerde de aynı şekilde. Bir hastalık başa geliyorsa onu Allah verir. Allah bir hikmetle verir ve bunda bir hayır vardır. Yani Allah bunu bir hayırla yaratır. Hocamızın şu söylediği çok güzeldi biraz önce. Demek ki ben veli kullarındanmışım ki Allah'ım, veli kullarından olmak istiyorum. Allah daha fazlasını istiyor benim için. Ahirette daha fazlasını yaratmak istiyor bana. Daha fazla nimet vermek istiyor. Bu yüzden Allah bu hastalığı yaratıyor demek bir var. Bir de bu ben iyi insanım niye bu başıma geldi demek var. İkisi işte çok farklı. Bir tanesinde o hocamızın bahsettiği çok yani çok büyük bir bela olan iman zafiyetini görüyoruz. İman zafiyetinde insan zaten bu niye başıma geldi diye çok rahat söyler. Fakat diğerinde yani imanın güzelliğiyle bakan, Allah'tan geldiğini bilen ve çok güzel buna tevekkül eden bir insanın hocamız hep söyler, bir namaz kılarken bir tek kelime Allah dediğinde, yani tek bir sözüyle Allah dediğinde normal bir insanın aldığı ecrin 1000 katını alıyor belki. O hastayken Allah dediği, o hasta yatağında Allah derken işte onun değeri çok çok büyük. Allah yani çok değerli kıldığı için, onu veli yapmak istediği için, mertebesini arttırmak için bunu yaratıyor. Bu anlayış işte imanla olur. İman zafiyetinde bunu anlayamaz insanlar. Zaten insanların çok büyük bir çoğunluğu da bunun derdindeler. Yani iman zafiyeti olmadığı için ölüme de ağlıyorlar, günlerce yas tutuyorlar, hiçbir şey yapmadan oturuyorlar, başka hiç yani, ancak bunun bir isyan olduğunun farkında değiller. Tabii cahilliğinden yapanlar, bilgisizliğinden yapanları tenzih ederim. Fakat genel olarak o bakış açısını hiç düşünmemiş oldukları için, hatta hatırlatıldığında da inanmıyor ve inkar ediyor oldukları için bunu yapıyorlar. Halbuki bir beladır o. Allah ne yaratırsa güzeldir.
Allah ayetinde mallardan, canlardan eksiltmeyle imtihan edileceksiniz diye bildiriyor ve sizin öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennetlik olacağınızı mı zannettiniz diye. Müslümanlara Allah'ın vaadidir bu. Tabii. Müslümanlar da o yüzden Allah'ın Ahzab suresinde anlattığı şekilde sıkıştırılıyorlar. Hem önden hem geriden düşman birlikleri tarafından sıkıştırıldıklarında Müslüman olanların sözü bu bize Allah'ın ve Resulünün vaat ettiği.
Tabii.
Ama kalbinde hastalık olanların sözü de Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği nerede diyorlar. Yani evet. Orada işte hemen en ufak menfaatlere çatışan bir şeyle karşılaştıklarında, evet, ki orada zaten kendilerince artık ölüm eşiğine gelmişler ölümün. Hem renkleri benzeri gidiyor, tamamen bembeyaz oluyorlar. O güne kadar Allah'a iman ettiklerini, hatta böyle din ifadeleri tenzih edelim, unutuk şekillerinde böyle bağıra bağıra anlatanlar, o gün geldiğinde bir anda renkleri gidip bembeyaz olup ölüm baygınlığı üzerlerine çöküp hemen Allah'a isyan etmeye, hemen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı ileri geri konuşmaya başlıyorlar. İşte Allah hep o zorluk anlarında samimi Müslümanlarla, kamil iman sahibi Müslümanlarla, münafıkların, kalbinde hastalık olanların hep böyle zorluk anlarında ortaya çıktığını bildiriyor. Bu da Müslümanlar için bir nimet. Hem Müslümanın kendisi için bir nimet. Biz çünkü Allah'ın vaadini biliyoruz bize. hastalıklar vermesi Allah'ın, zorluklarla imtihan etmesi bize Allah'ın vaadi.
Tabii.
Ve biz bununla karşılaştığımızda seviniyoruz. Bu Müslümanın sevincidir. Ve gerçekten ahirete gidildiğinde Allah nasip ederse inşallah cennette şerefle anlatabileceği güzelliklerdir bunlar Müslümanın.
Tabii.
Ama kalbinde hastalık olanın da tam kahırdır onun üzerine. İyice içine çökerler, iyice karamsarlaşırlar. Hemen isyana başlarlar ama Allah zaten bu kişilerin kaderinde de bu bellidir. Yani bunların içinde isyan olduğu, kalplerinde hastalık olduğu. Allah bunları bilir zaten inşallah. Ve ona göre de pisliklerin ortaya çıkması için de Allah böyle imkanlar sunar ve Müslümanlar da tanımış olurlar böyle insanları.
İnşallah. Şimdi Allah'ın vaadinden bahsettin. Allah'ın vaadinden bir tanesi de aslında Kur'an'ın önemli sırlarından bir tanesi. Allah şirk koşmadan iman ederseniz İslam ahlakını dünyaya hakim kılarım diye bildiriyor. İnşallah bu çok önemli bir sır gerçekten. Şimdi az önce sen de söyledin, ölüm mesela oluyor. Bunu çok farklı yorumluyorlar. Neden? Çünkü genel bir mantık var. Tam Müslümanlığın din, ahiret inancı tam kavranmamış. Bir başkası ölüme bakış açısı nasılsa ve topluluk bir yerde mesela bir topluluk nasıl bakıyorsa ona göre bir bakış açısı oluyor. Ama ölüm nedir bizim için, Müslümanlar için Allah'ın emrettiği? Ahirete geçiş, Allah'a kavuşmak, imtihanın bitip inşallah Allah'a kavuşmak için, cennete, insanın sonsuz cennete kavuşmak için bir kapısı o noktadan sonra, imtihanın bittiği bir yer. İşte insanların mantığına göre hareket etmemek dünyada çok önemli. Bu başlangıç her davranışımızda, her tavrımızda, şirk koşmayı bırakıp insanların genel manzaratını, Allah inşallah Kur'an'da buyuruyor, insanların topluluğuna bakarsanız sizi Allah'ın yolundan saptırırlar diye Allah Kur'an'da bildiriyor. Yaklaşık olarak söylüyorum ayeti. O yüzden Allah'ın tam Kur'an'da emrettiğine uymak önemli. Allah ayetinde şu şekilde bildiriyor, şeytandan Allah'a sığınırım, Nur suresi 55. ayette. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar diye Allah bildiriyor. Burada Allah ayetin sonuna doğru onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar diyor. İşte burada çok önemli bir sır var. Yalnızca Allah'a ibadet etmek. Tabii. Ve hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmamak, bu işte İslam'ın dünyaya hakim olması için, İslam ahlakının dünyaya hakim olması için bir başlangıç. Herkes çevresinde bulunan arkadaş çevresine, ailesine bu konuyu anlatarak ve en önemlisi kendi içinde bunu yaşayarak, karşılaştığı her olayda bunu yaşayarak buna bir adım atmış olabilir. Biz olabiliriz inşallah. Biz İslam'ın, Türk İslam Birliği'nin oluşmasını canla gönülden istiyoruz.
Tabii.
Yürekten, gönülden arzu ediyoruz. O yüzden bu da bir başlangıç inşallah.
İnşallah. İnşallah.
İnşallah Kur'an'daki başka bir sır da iyilik yapanın iyilik bulmasıdır. Allah ayeti şu şekilde bildiriyor. Şeytan Allah'a sınır. Zümer suresi 10. ayette. De ki ey iman eden kullarım, Rabbinizden sakının. Bu dünyada iyilik edenler için bir iyilik vardır. Allah'ın arzı geniştir. Ancak sabredenlere ecirleri hesapsızca ödenir. Yani burada iyilik yapmanın ve sabrın Allah karşılığını mutlaka vereceğini, hem dünyada da ahirette de inşallah çok güzel karşılık vereceğini bildiriyor. Fakat iyilik nedir? Bir de Kur'an'daki tarifine bakalım. Çünkü günümüzdeki yaşantı içinde birçok insanın iyilik anlayışı çok farklı birbirinden. Mesela kimi mesela dilencilere, işte sokaktaki evsiz insanlara yardım etmenin sadece iyilik olduğunu düşünüyor. Kimi hayvanlara iyi davranmanın, mesela insanlara o kadar sevgi ve şefkat duymuyor da sırf hayvanlara iyi davranmanın, bunlar tabii ki ayrı ayrı güzel özellikler fakat diğerlerinin de mutlaka olması gerekir. Kur'an'da Allah iyiliği şu şekilde bildiriyor. Bakara suresi 177. ayette. Yüzlerinizi şeytandan Allah'a sığınırım. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik Allah'a ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, mala olan sevgisine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip dilenene ve kölelere özgürlükleri için veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır ve muttaki olanlar da bunlardır. Burada Allah çok fazla özellik saymış gerçekten. Mesela ahitleştiklerinde ahde vefa göstermek, sözünü tutması bir insanın Allah adına verdiği sözü tutması çok önemli bir özellik.
mesela zorda, hastalıkta, savaşın kızıştığı zamanlarda sabır göstermesi, mutlaka Allah'ın tarafında olması, hocamızın dediği gibi Allah'a hep yüzünüz anla bakması, hı hı, Allah'ın hep hayır yarattığını bilmesi ve mutlaka sonucunun güzel olduğunu bilerek buna sabretmesi çok önemli bir özellik. Mesela iyilik alameti bu.
Tabii.
Allah'ın bize bildirdiği iman konuları, ahiret günü, melekler, peygamberler, bu kitaba iman etmek, zaten Allah'ın varlığına tabii ki iman etmek. Bunlar mesela doğruluk özellikleri çok çok önemli. Mala olan sevgisine rağmen insanın bencillik yapmayıp malı ihtiyacı olanlara dağıtması işte Kur'an ahlakının en önemli özelliklerinden biri. Çünkü çok zor bir şey insanların böyle bir şey yapması aslında nefsine rağmen.
Tabii.
Ancak Allah rızası için yapılabilecek bir şey.
Allah ayetinde şeytana Allah'a sınırım açlık gününde, meal olarak anlatıyorum ayet inşallah. Açlık gününde kendisi ihtiyaç duyarken yemeğini esire yediren Müslümanlardan bahsediyor. Bu işte ancak Allah korkusuyla olabilecek bir şey. Esiri var, yani savaşta esir almış ve açlık gününde, yani maddi olarak, yemek olarak da, yiyecek olarak da zor ve sıkıntı içindeler. Fakat buna rağmen yemeğini Müslüman oradaki esire yediriyor.
Evet.
İşte Müslüman ahlakı zorluk anında belli olan, gerçek kamil iman zorluk anında belli oluyor. Mesela Allah ayette orada savaşın kızıştığı anda diyor. Savaş anında da değil, savaşın kızıştığı anda.
Evet.
Mesela Kur'an'da münafıklardan bahsedilir. Savaşa çıkıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte. Savaşta bir toplulukla karşılaştıkları zaman gerisin geriye dönenler diyor Allah ayetinde. Onların yerinin cehennem olduğunu söylüyor. Yani adam artık Müslümanlarla birlikte savaşa kadar gitmiş.
Evet, yani
münafıklığını orada o noktaya kadar gizliyor. Savaşta toplulukla da karşılaşmış. O noktada artık, çünkü ölse şehit olacak orada. Allah'ın izniyle inşallah cennetlik olacak.
Evet,
Allah şehitlerin cennetlik olduğunu bildiriyor ayetlerinde. O noktaya kadar gelip işte tam orada ölüm korkusu münafıklar için çok dehşetli bir korkudur.
Evet.
Yani artık şuurlarını kapatan bir korkudur. O noktada gerisin geri dönüyor. Allah da cehennemlik olduklarını söylüyor. Onun için savaşın kızıştığı anda,
evet,
işte hala orada dirayet gösterebilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte, hı hı, Müslümanlar direkt ölüme gitmiş oluyorlar orada. Çünkü evine dönebileceği,
evet,
belli değil o sırada.
Tabii.
Yani orada sırf Allah'a iman ettikleri için Müslümanlarla savaşan azgın Mekkeli müşrikler var. Her gün savaşa giderken orada, yani savunma savaşıdır zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki savaşlar. Orada giderken hep evinden çıktığında akşam evine gelme garantisi yok.
Tabii,
ama
tabii,
Müslümanların öyle bir korkuları yok. Çünkü Allah'tan korkuyorlar sadece. Allah rızası için gidiyorlar. Öldüklerinde, şehit olduklarını Allah affetsin. Şehit olduklarını da zaten cennetlik olmayı umuyorlar. Allah'ın rızasını kazanmış
İnşallah.
Olarak. Onun için de gidiyorlar. Ama işte tam zorluk anında da,
evet,
Allah,
evet,
hep o ayrımı Müslümanlara gösteriyor.
Allah Kur'an'da bu sırlardan birini de belirtiyor. Yine üzerlerine ölüm, şeytanın Allah'a sınırıp ayette üzerlerine ölüm yazılmış olanlar oldukları yere devrili vereceklerdi diye bildiriyor. Yani
evet,
onlara zaten kaderlerinde ölüm varsa,
tabii,
Allah mutlaka bir sebeple onların canını alır.
Tabii.
Çünkü hayatı veren de Allah'tır, canı alan da Allah'tır. İstedikleri kadar, istedikleri yere yüksekçe tahkim edilmiş şatolarda olsalar dahi ölüm sizi bulur diye bildiriyor Allah ayeti. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar.
Tabii.
Kaderinde ölüm varsa bir insanın mutlaka ölür.
Tabii.
Ama Allah rızası için o niyetle kendini Allah'a teslim edip öyle bir zorluğun altına giren insanı zaten Allah korur. Kaderinde zaten onu vesile edip canını alacaksa ne kadar güzel. Allah cenneti nasip etmiş, karşına vaat etmiş. O da çok çok büyük bir güzelliktir.
Elhamdülillah.
Şimdi münafıklar da şöyle diyorlar. Şeytanın Allah'a sınırım. Eğer bunda bize bir şey olsaydı biz burada ölmezdik, öldürülmezdik diye bildiriyorlar. Halbuki Allah açıkça bildirmiş orada. Zaten kaderlerinde o şekilde olduğu için. İkisi de mesela salih Müslümanlar da, o devirdeki güzeller güzeli sahabeler de Allah rızası için canını veriyor. Münafıklar da ölüyorlar orada. Ama niyetleri farklı olduğu için yine canları belki kaderde aynı anda, aynı gün alınıyor.
Hocamız
ama
sahabeleri
gittikleri yer, evet, çok farklı oluyor.
Maşallah. Hocamız sahabeleri söylemişti. Sen söyleyince tekrar düşündüm. Mesela sahabeler Peygamber Efendimiz'i korumak için tek kolunu kaybediyor. Savaşta devam ediyor. Diğer kolunu kaybediyor. Artık mesela tek bacağı kalıyor. Tek bacağını da kaybediyor. O şekilde savaşmaya devam ediyor o dönemde.
ona rağmen yani
kendini kalkan ediyor.
Tabii kendini kalkan ediyor. Tek kolumu kaybettim artık, ben savaştan geri durayım, çekileyim, benim artık bir gücüm kuvvetim kalmadı da diyebilirdi. Fakat öyle demiyor. Yani gücünün en son haddine kadar tabii Peygamber Efendimiz'i korumaya, İslam'ı, dini korumaya devam ediyor.
Hocamız hatta sahabelerin şeyhlerini anlatmıştı. Attan indiklerinde mesela bacağını kaybettiğini, evet, fark ediyor ya da kolunu kaybettiğini, evet, fark ediyor. Yani o şekle Allah coşkusuyla o an Allah onları özel olarak hissettirmiyor olabilir. Çünkü o andaki en önemli dikkatlerini verdikleri şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i korumak. Ona müşriklerden ve savaşa gidenlerden korumak, o çok önemli. Allah onları özel olarak hissettirmiyor olabilir o vakitte. Tabii, de maşallah.
Evet. Orada mesela, mesela dün konuşmuştuk ya şüpheyi. Hep şüphe işte ortaya çıkıyor. Orada mesela bir toplulukla karşı karşıya geldiklerini, eğer şüphe ediyorsa insan, yani ahiret var mı gerçekten diye, çok az bir şüphe bile olsa o şüphe onun içini yiyip bitiriyor olabilir. Yani çünkü eğer onların mantıklarına göre ahiret yoksa orada boşu boşuna ölmüş olacak ve sonsuza kadar bir yok olmuş olacak. Onların kendi materyalist mantıklarına göre. Halbuki bir Müslüman bilir ki ahiret kesin olarak var ve orada hayatın, dünya hayatının noktalandığı saniyede hemen ahiret hayatı başlıyor. Hiçbir arada hiçbir kesinti olmadan hemen ahiret hayatına geçiyor insan ve yani hiçbir şekilde bir Müslümanın ölümle bir kaybolmayacağını çok iyi bilir. Tabii. O yüzden asla yani kendini Allah rızası için tehlikeye atmaktan çekinmez bir Müslüman. İşte Allah aşkıyla o yüzden yaşıyor, evet, Müslüman. Yani gözünü açtığı ilk saniyede Allah aşkıyla mesela yerinden kalkıyor.
Tabii.
Mesela iyilikten bahsettik ya biraz önce. İyilik o yüzden sadece Allah rızası için yapılan bir hareket iyilik olmuş oluyor. Tabii. Yoksa bir insan hayatının %99.99'unu toplumun genelliği tarafından iyi olarak kabul edilen bir davranış yaparak geçirmiş olabilir. Fakat onun mantığına göre yeri geldiğinde başka bir şey yapabilir.
Evet.
Mesela hayatı boyunca rüşvet almıyor bir insan ama çok ihtiyaç içinde kalıp hiç kimsenin bilmeyeceğine emin olursa yapabiliyor bunu.
Tabii.
Çünkü Allah rızası için yapmamış oluyor. Biz yediklerimizde bile mesela Allah adına kesilmiş hayvanlar oluyor. O zaman Allah rızası için yemiş oluyoruz biz onu ve Müslüman o şekilde mesela yemek, tabii, yiyor. Mesela her saniyesi Allah rızası için geçiyor Müslümanın.
Münafıklarda şöyle yakın bir yarar, orta bir sefer olsaydı şeytanın Allah'a sığınır. Mesela ona gidiyorlar münafıklar, evet, zaten. Senin biraz önce anlattığın gibi çok önemli. Mesela köleler var savaşta. Yiyecek olmadığı zaman da kendine tercih ediyor mesela köleyi beslemeyi Müslüman ve sonra da diyor ki biz sizden bir teşekkür istemiyoruz. Biz Allah'tan bekliyoruz karşılığını diyor. İşte orada çok ince bir ayrım var gerçekten. Senin de dediğin gibi Ceylan. %99'u toplumun %99'unun iyilik olarak göreceği bir davranışı insan samimi niyetle yapmazsa, Allah rızası için, evet, yapmazsa o yine gerçek iyilik olmayabilir. Allah rızası için yaptığında ve orada Allah rızasına en uygun hareketi seçip yaptığında. Çünkü birçok hareket Allah rızasına uygun olabilir. Orada çok aciliyetli, hı-hı, bir konu varken biraz daha aciliyetli bir konuya önem vermek bile aslında o samimiyeti zedeleyecek bir şey olabilir gerçekten. O yüzden Allah rızasının en fazlasını hep seçmek, Allah'ın en çok hoşnut, hı-hı, olacağını düşündüğü, vicdanen kendini en rahat ettirecek, Allah'a karşı sorumluluklarını tam yerine getirdiğini, evet, getirdiğine kanaati olan hareketi yapması insanın çok önemli. Evet, ve samimi olarak bunu Allah rızasını düşünerek, Allah rızasını kazanmayı isteyerek yapması çok önemli.
Fatih hocamız Erbakan'ın sürekli A9 televizyonumuzda hep söylediği sözü şimdi aklıma geldi. Türk-İslam Birliği'nin ne kadar acil olduğunu anlatıyor mesela Fatih Erbakan. Söyle mesela ev cayır cayır yanarken bahçedeki çiçekleri sulamaya benzer başka bir işle ilgilenmek şu anda diyor. Evet. Bunun gibi mesela Allah'ın rızası önemli orada. Yani insanın ahirette ondan bir karşılığı olması önemli. Yoksa onun dışında tabii ki güzel ahlaklı olmak genel olarak hoş bir şey. Fakat Allah katında eğer onun bir karşılığı olmazsa, Allah korusun, insan ahirete gittiğinde çok pişman olabilir bütün vaktini geçirdiği konulardan o zaman.
Zaten iyilik hocamız biraz önce de anlattı üstadın sözünü söyleyerek. İnsan çok serbest yaşayabilir, evet, fakat o ona sürekli sıkıntı getirir. Ama iyilik, Allah rızası için bir iyiliğin insana verdiği has bütün dünya hayatı boyunca da devam eder. Yani iyilikle yaşayan, Kur'an'la yaşayan, Allah rızası için yaşayan bir insan dünya hayatında da hep mutlu yaşar ama başına çok çeşitli şeyler gelebilir gerçekten. Hocamız bunu söylemişti. Vicdanını aldığı için tam kullanan bir insan. Belki hayatı bu yüzden hapiste geçecek. Ama o içindeki o rahatlık, o güven duygusuyla yaşamanın güzelliği hiçbirisi ona erişemez. Mesela bir insan gerçekten iman etmeden yaşayabilir. O iman etmeyen hayatında da
serbestlik içindedir kendine göre. Her şeyi yapabilir. Yani istediği her şeyi işte parası pulda varsa istediği hiçbir sınır olmadan yaşayabilir. Fakat biz bunun örneklerinin binlercesini gördük. İnsanlar da çok fazla defa görüyorlar. Hiçbiri mutlu olamaz. Mümkün değil. Yani Allah'a iman etmeyen bir insanın mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değil. O kendi inancına göre iyilikler yapıyor olsun. Eğer imanı yoksa Allah ona o sıkıntıyı mutlaka verir. Ama bir insan eğer gerçekten imanlıysa ve iyiliği o imanın rahatlığı ve güzelliği içinde bütün vicdanını kullanarak yapıyorsa Allah onu dünyada çok güzel yaşatır, ahirette de kat kat fazlasını verir. Bu çok önemli, ahirette kat kat fazlasının olması. Allah'tan bir nimettir Müslümanlar için. Çünkü küçük bir şey yaptığını düşünür insan dünyada. Yani elimden bu geliyor der, bu kadarını yapabiliyorum der. Gerçekten elinden o geliyordur ve o kadarını yapabiliyordur. Fakat Allah ona belki bin katını ahirette hazırlıyordur. Yani o kadar büyük bir rahmet ki Allah'tan bize verilmiş. Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyurur. Konu şeytandan Allah'a sınırım. Enam suresi 160. ayet. Kim bir iyilikle gelirse kendisine bunun 10 katı vardır. Kim bir kötülükle gelirse onun mislinden başkasıyla cezalandırılmaz ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Bakın kötülük yapana misli var. Yani ona kat kat karşılığı verilmiyor. Bu da Allah'ın sonsuz adaleti ve rahmetidir. Çünkü o yaptığı kadarının karşılığını alıyor. Ama bir insan eğer bir Müslüman Allah için bir iyilikte bulunmuyorsa Allah ona 10 kat fazlasını veriyor ahirette. Çok büyük bir rahmet ve nimet Allah'tan.
Allah'ın suresi 97. ayeti de şöyle bildiriyor. Şeytanın Allah'a sınırım. Erkek olsun kadın olsun bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. Allah güzel bir hayatla da yaşatacağını müjde olarak söylüyorum.
Maşallah. Maşallah. İyilikte baktığımızda aslında önemli olan işte insanın vicdanını tam kullanması oluyor. Allah nefsi yaratıyor ve ona karşılık vicdanı yaratıyor. Tabii. İnsan vicdanında neyin iyilik olduğunu aslında biliyor.
Bu çok büyük nimet.
Tabii inşallah.
Bir kısa Allah ara verelim. Tabii. Sonra devam edelim inşallah.
İnşallah.
Tüm güzellikler Allah'a aittir. İnsan vücudu son derece estetik bir görüneme sahiptir. İnsanın gözü, kaşı, kulağı, kısaca tüm bedeni göze hoş gelecek şekilde yaratılmıştır. Allah insanı en güzel surette yarattığını bir Kur'an ayetinde şu şekilde bildirir. Kovumu şeytandan Allah'a sığınırım. Çünkü O yaratandır, kusursuz cevar edendir, şekil ve suret verendir. Ancak güzellik, bazı insanların kibirlenmelerine de yol açabilmektedir. Pek çok insan dünya hayatının bu geçici ve çabuk bozulan süsüne, güzelliğine aldanır. Oysa güzellik, kişinin kendi çabasıyla elde etmediği, Allah'ın kendisine bahşettiği ve istediği an alabileceği bir özelliktir. Herkes bilir ki, güzelliğin kaybedilmesi çok kolaydır. Yüzde meydana gelebilecek bir yara, yanık ya da vücuttaki bir organın kaybı, güzelliğin bozulması için yeterlidir. Ayrıca insan ne kadar genç ve güzel olursa olsun, hatta dünyanın en güzel insanı dahi olsa, derisinin bir santimetre altına inildiğinde karşılaşacağı manzara son derece ürkütücüdür. Derinin altında kas, yağ ve kemiklerden, sinir ve damarlardan meydana gelen ve hiçbir estetik yönü olmayan bir görüntü vardır. Kısacası iskelet yapısını, kasları ve damarları gizleyen deri, insan güzelliğinin en önemli faktörlerindendir. Ancak ne kadar zengin, ünlü ya da güçlü olursa olsun, hiçbir insan ilerleyen yaşlarda kendisini bekleyen fiziki bozulmalardan kurtulamaz. Yaşlandıkça incelen derinin esnekliği azalır ve alt tabakalardaki yapı çöktüğü için deride sarkmalar meydana gelir. Yüzdeki kırışıklıkların ve çizgilerin sebebi budur. Ne kadar genç, güçlü, güzel ve imkan sahibi olursa olsun, Allah'ın gücü karşısında son derece aciz bir varlıktır. Dünyanın en güzel insanı olsa da bir gün yaşlanacak, ömrünü tamamlayıp vefat edecektir. herkes gibi mezarın altına girecek, en güzel saçlar keçeleşecek, kemikler eriyecek, dünya hayatı boyunca benim diye sahiplenilen vücut toprak olacaktır. Elbette Allah dileseydi bu acizlikleri yaratmayabilir, insan vücudu kusursuz olabilirdi. Ancak birçok hikmetle yaratılmış olan bu acizlikler, insanları Allah'ı ve ahiret yurdunu düşünmeye yönlendiren fırsatlardır. Bu detaylar üzerinde düşünen her insan, dünyanın geçici bir yeri olduğunu fark etmeli ve tüm gücüyle Allah'a yönelmelidir. Korumuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah sizi suretlendirdi, suretinizi de en güzel kıldı ve size güzel temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir.
Programımıza devam ediyoruz inşallah. Vicdandan bahsediyordum. Vicdana uymanın öneminden Allah bir ayetinde şu şekilde bildiriyor nefisle ilgili. Nefse ve ona bir düzen içinde biçim verene, sonra ona fücurunu, sınır tanımaz, günah ve kötülüğünü ve ondan sakınmayı ilham edene andolsun, onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur diye Allah bildiriyor. Gerçekten Allah'ın vicdan vermesi çok önemli bir nimet. Yani nefis var, vicdan var fakat Allah orada bize şu doğru, bunu uygulayın diye ilham ediyor. Bu çok büyük bir nimet. Bir yandan da şeytan sağdan, soldan, önden, arkadan, her yerden insanın bütün eksikliklerini, neye meyilli olduğunu bilerek o yönden yaklaşmaya çalışıyor. Fakat orada işte iman çok önemli oluyor. Derin iman, Allah'tan korkmak, Allah'ı çok sevmek. O zaman işte hemen insan vicdana meyledebiliyor. Evet. Ve vicdan onu Allah'ın ilham ettiğini uygulayabiliyor. Allah bir başka ayetinde şu şekilde bildiriyor. Samimi Müslümanların şu şekilde söyleyeceğini Allah bildiriyor. Yine de ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü gerçekten nefis Rabbimin kendisini esirgediği dışında var gücüyle kötülüğü emredendir. Şüphesiz benim Rabbim bağışlayandır, esirgeyendir. İşte nefsini temize çıkarmamak da burada çok önemli. Yani insan çünkü onu vicdanen bilir, kendini temizlemek bir şey ifade etmez. Yani şeytan ona ilham ettiyse ve insan bir hataya düştüyse ondan hemen bağışlanma diler. Kendini temize çıkarıp üstün olmak değildir çünkü müminin amacı. Allah'ın hoşnut olduğu tavrı göstermektir inşallah. Müslümanlar da o şekilde hareket etmeli. Öyle yapıyoruz biz de inşallah.
Sabah namazında bir ayet okumuştum bu konularla ilgili. Şeytana Allah'a sığınırım. Yoksa siz Allah içinizden gayret edenleri belirtip ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? İşte o deminden beri konuştuğumuz bütün konularda olduğu gibi Müslümanlar, salih Müslümanlar ortaya çıkana kadar kişinin salih Müslüman mı, kamil iman sahibi, samimi bir Müslüman mı yoksa kalbine hastalık olan bir münafık mı? Bunlar ayırt edilmeden Allah inşallah cennete kimsenin gidemeyeceğini bildiriyor. İnşallah bugünlük yayınımız burada sona eriyor. İnşallah yarın yeniden görüşeceğiz. İnşallah.
İnşallah.